Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Evren Hocam, Önder Hocam, Serdar Hocam ve ben Ender Ataç'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. İman hakikatleriyle biraz başlayalım isterseniz. Çünkü insanın imanını arttıran ve gerçekleri gösteren iman hakikatleri var inşallah.
İman hakikatleri tabii Allah'ın izniyle Allah'a tanımaya, onları yaratan, bizi yaratan Rabbimize yönelmemizi sağlıyor. Allah'a iman edenlerin ise Allah'a olan aşkını, şevkini daha çok arttırıyor inşallah. Çünkü detay görmüş oluyoruz. Allah'ın sonsuz aklıyla yarattığı, sonsuz merhametiyle yarattığı nimetleri görmüş oluyoruz inşallah. Mesela bunlardan bir tanesi de vücudumuzda olmazsa olmaz değil mi? Kan. O kana kırmızı rengini veren al yuvarları inceleyelim. Bakalım al yuvarlar nasıl oluyor, nasıl görevleri var? Kırmızı kan hücreleri. Yani al yuvarlar. Kanda en fazla bulunan hücrelerdir. Görevleri ise hücrelerin yaşaması için en gerekli olan malzemeyi, yani oksijeni taşımaktır. Sadece bununla kalmaz, bedeni temizlemek için hücrelerde birikmiş olan karbondioksidi de kalbe geri iletirler. Bakın, daha ilk slaytta muazzam görevlerini görüyoruz. Bakın, oksijen taşıyorlar, değil mi? Ondan sonra hücrelerde birikmiş olan karbondioksidi de tekrar kalbe iletiyorlar. Allah çok güzel yaratıyor maşallah. Bakın bedenimizde yaklaşık 25 trilyon kırmızı kan hücresi bulunmaktadır. Bu miktar Samanyolu galaksisindeki yıldız sayısının yüzlerce katıdır. Bundan hiç haberimiz yok. Kan vücudumuzda dolaşıyor ama, değil mi? Yani biz yine rahatlıkla anlatım yapabiliyoruz, yürüyebiliyoruz, konuşabiliyoruz, işlerimizi yapabiliyoruz. Ama vücudumuzun içinde muazzam bir detay var. Allah muazzam bir detay yaratıyor maşallah. Birbirine peş peşe bağlandıklarını düşündüğümüzde bu hücreler 47 bin kilometrelik bir kule oluşturabilmektedir. Bu da muazzam bir sayı tabii ki.
Dünya çapından uzun değil mi?
Tabii maşallah.
Etrafımız.
Bir de bunlar böyle hani tam oluşması gerektiği sürede oluşuyor. O çok enteresan. Normalde çünkü mesela insan, daha önce de öğrenmiştik bu örneği, hayatı boyunca 3 milyara kadar sayamıyor. Uyku haricinde saysa, yemek haricinde saysa sayamıyor, bitiremiyor. Ama trilyon hesabıyla kan hücresi var insan vücudunda.
Maşallah.
Ve bu 9 aylık bir süre içerisinde oluşuyor. Bakın 9 ayda trilyon hesabıyla şey oluşuyor ve bunun hani her saniye on binlerce oluşması gerekiyor ve bu ancak insan hayatını o şekilde devam ettirebiliyor. Bu hızı belirleyen, üretim hızını belirleyen kim?
Maşallah.
Bu al yuvarlığın tasarımı kime ait? Bunu düşünmesi gerekiyor. Bu olmasa çünkü insanın yaşamını sürdürmesi herhangi bir canlının mümkün değil. Çünkü oksijen ve karbondioksit alışverişini yapan molekül. Yani o olmadığı zaman hücrelere oksijen götürecek başka bir yapı yok. Hücrelerdeki karbondioksiti alıp tekrar kalbe getirecek başka bir yapı yok. Dolayısıyla bir anda yaratılmış olması gerekiyor ve o hızla yaratılmış olması gerekiyor. Milyonlarcasını bekleyecek vakit yok. En fazla bir dakika var. Dolayısıyla biz burada yaratılışı görüyoruz.
Tabii ki maşallah.
Bu canlı veya cansız olsun hiç fark etmez. Hepsinde bir şuur var. Bir akıl var. Bir bilinç var. Şimdi Evren Hocam çok güzel anlatıyor al yuvarları ama yani küçücük kan parçasından bahsediyoruz. Minicik bir yapı da akıl var. Peki nerede bu akıl? Yani neresinde duruyor bu akıl? Bu akıl tek başına olması gerekmez. Bu aklın ona emrettiği şeyleri yapacak bir de şuur gerekir. O da yetmez. Al yuvarın içinde bulunduğu yapıyı ve tamamını, bütün yapının tamamını çok iyi bilmesi gerekir. Yani al yuvar insanı tanıyor olması gerekir öncesinde. Meydana gelmeden önce al yuvar insanı tanıyor olması gerekiyor. Yani içinde yaşadığı, mesela biz nasıl insan evini bilir değil mi, her yerini? Banyosu nerede, tuvalet şeyi nerede, mutfağı nerede, yatak odası nerede, hepsini bilir değil mi? Böyle yani evin avucunun içi gibi her yeri bilmesi gerekir. Biliyor mu? Evet biliyor. Onda da kalmıyor. Al yuvar kendi içerisindeki faaliyetlerle içinde bulunduğu canlının hayatta kalması için de faaliyet gösteriyor. Nasıl faaliyet gösteriyor? Kimya mühendislerini kıskandıran, hayrete düşüren, biyologları hayrete düşüren operasyonlar yapıyor. Kim yapıyor? Yani gözle görmek mümkün değil zaten. Laboratuvar ortamı dışında mümkün değil. Peki bu oksijeni tanıyor değil mi? Havadaki oksijeni tanıyor ama. Nereden biliyorsun sen havadaki oksijeni? Zaten sen doğma büyüme insanın içindesin. İzolesin. Ömür boyunca ölene kadar da yok olana kadar da dışarıdan bir haber olman gerekir. Ve hiç de görmüyorsun ayrıca. Kaldı ki onu görecek gözün de yok yani. Görmek istesen de göremezsin.
Maşallah.
Nasıl oluyor şimdi bu? Yani biri doğada, insanın dışında, biri de içeride. Ama ikisi de birbirini biliyor. Oksijen de şuurludur. Cenab-ı Allah'ın emriyle hareket eder. İnsan nefes aldığında oksijen girmez. Vücuda niye girsin ki? Cenab-ı Allah emir vermemiş olsa oksijen giremez insanın vücuduna. Emir aldığı için girer oksijen, ciğerleri doldurur. Ciğere girdiği an al yuvarlarla muhatap olacağını bilir oksijen. Emir almıştır çünkü. İkisi birbirini tanırlar. Nasıl tanırlar? Cenab-ı Allah'ın bildirmesiyle tanırlar. Bunun dışında bir açıklama mümkün mü? Değil. Yok, başka bir açıklaması yok. Onun için böyle minicik canlıların böyle acayip işler yapmasına şaşırmayacağız. Bunlar harika olaylardır. Cenab-ı Allah dilediğinde gökyüzündeki o 25 katrilyondan daha fazla yıldızları toplar. Minicik bir yapının içerisine de koyar.
Bir de
çok kolaydır de, Cenab-ı Allah için bu.
Mesela az önceki örnekte hocam, mesela evin her şeyini biliyorsunuz ama bir gezme, bir öğrenme sonucu mesela öğrenebiliyorsunuz. Oysa al yuvarlar insan doğduğu andan itibaren vücuda geliyor. Hani öğrenme ve arama şansı yok zaten. Hani ben buraya bakayım, burada şu varmış, şurada bu varmış, ben bunları buraya taşıyayım. Öyle bir şansı da yok. Çünkü direkt bu yaptığı hareket çok şuurlu, bilinçli şekilde gidiyor mesela. Hani buraya gitmem gerekiyor diye düşünmüyor. Gidiyor oraya, yapması gerekeni yapıyor ve hiçbir öğrenme olmaksızın. Çünkü hani her vücutta kendine ait al yuvarlar var ve benim al yuvarlarım bağımsız sizden, sizinki benden bağımsız. Hani bir etkileşimi de yok aralarında. Ama bunu öğrenmeden yaptıkları çok açık. Zaten öğrenmeyecek bir şeyleri de yok. Hani ona dair herhangi bir şeyleri de yok. Ne aklın, ne
imkanları yok.
Bir şey, imkan yok çünkü. Ve kapkaranlık bir ortamda ne gerekiyorsa, nerede neyin olması gerekiyorsa hep tam ve eksiksiz yapıyorlar. İnsanoğlu var olduğundan beri.
Maşallah.
Maşallah.
Bir de şöyle bir bilgi de var. Hocam onu da verelim bilgisini. Yani vücuttaki mesela herhangi bir yapıya baktığımız zaman gerçekten her şey kendi görevini yapıyor. Ve çok akıllı ve şuurlu bir şekilde yapıyor. Mesela işte al yuvarlara bakıyoruz, kendi görevini yapıyor. İşte gidiyor oksijeni alıyor, gerektiği yere bırakıyor. Şimdi bunun olması için gerçekten de şey olması gerekiyor. Yani beyninin olması gerekiyor, aklının, şuurunun olması gerekiyor. Bilgi sahibi olması gerekiyor. Mutlaka bunların olması gerekiyor yani. Bunlar olmadan oluyor olması zaten başlı başına mucizedir. Yani Allah'ın izniyle. Şöyle olduğunu farz edelim. Bu al yuvarların gerçekten de beyni olduğunu farz edelim. Ve ona göre hareket ettiğini düşünelim. Yine beyninin içindeki yapıların da yine bir beyni olması gerekiyor. Ve onun içindeki yapıların da yine bir beyni olması gerekiyor. Yani bunun sonu yok. Zincirleme bir şekilde bu beynin kendi içinde gidiyor olması lazım. Sınırsız bir şekilde gidiyor olması lazım. Fakat biz daha ilk aşamada insan vücudundaki, canlı vücudundaki yapıların beyni olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bu aklın, akıllı davranışların dayandığı bir varlık olması gerekiyor. Mesela Bediüzzaman Hazretleri'nin bir örneği var. İşte her şey yaratılmıştır, Allah yaratılmamıştır mesela. Bunu şöyle bir örnekle açıklamış. Mesela tren düşünelim. İşte başında bir lokomotifi oluyor, arkada vagonları oluyor değil mi? Mesela en arkadaki vagonu bir öndeki vagon çekiyor. O vagonu bir öndeki vagon çekiyor. Fakat kendisi çekilmeden giden bir lokomotif var. Onu çeken bir şey gözükmüyor, değil mi, normal zahirinde? Dolayısıyla o da öyle bir örnekle Allah yaratılmamıştır. Yani onun bir yaratan yoktur ve her şeyin yaratılması da ona bağlıdır. Bu şekilde açıklamış Bediüzzaman Hazretleri. Dolayısıyla biz aynı örneği burada da görüyoruz. Yani işte insan bunu nasıl yapar? Beyniyle yapar. İnsan vücudundaki yapılara bakıyoruz. Bunu nasıl yapar? Beyniyle yapar diyemiyoruz. Orada kilitleniyoruz. Beyni yok çünkü. İşte DNA'da öyle yazdığı için, DNA'da öyle yazıyor olması önemli değil ki. DNA'yı okuyacak bir aklı olması gerekiyor. Kimyasal sinyallerden dolayı böyle yaptı demek bir açıklama değil. Dolayısıyla orada durunca o aklı artık verebileceğimiz vücut içerisinde materyalist gözle bakıldığında anlaşılacak bir akıl yok.
Bir de bu sinyalleri öyle düşünseniz de bu sinyalleri kim yarattı vücudumuzun içinde? Evet. Yani
evet, metafizik bir akla bağlamamız gerekiyor orada. Onu belirtelim.
Maşallah.
Yani materyalist kafayla maddeye bağlayacağımız bir akıl kalmıyor burada artık. Evet. Metafizik bir boyuta geçiyor ve diyoruz ki Allah'ın aklı olması gerekiyor. Maşallah. Allah'ın aklıyla, ilhamıyla hareket ediyor. Yani bilimin şu anda geldiği, vardığı sonuç budur. Hani bu açıklamalar dini açıklamalar değil. Yani din de zaten aynı zamanda bunu açıklıyor ama bilimin vardığı sonuç da bu aynı zamanda. Metafizik bir yapı var.
Tabii.
İnşallah Allah'ın yaratması.
Maşallah bir karar veriyor değil mi? O kararı veren kim? Şimdi bakın, devam edersek slide'da da vücuttaki al yuvarların sayısı o kadar çoktur ki ölenlerin yerini almak üzere saniyede 3 milyon kadar yeni al yuvar hücresi kana karışır. Bakın, ölenlerin yerini almak üzere.
Vücutta yani içi çok karanlık vücudumuzun, hiçbir ışık yok, hiçbir şey yok ve o sanki biliyormuş gibi, görüyormuş gibi hareket ederek ölenlerin yerine geçiyor.
Tabii.
Çok büyük bir mucize
evet,
var
ve burada. Eksik de değil bakın, evet. Tam 3 milyon tane, yani tam ihtiyaç kadar.
Öldüğü olan kadar kısmı, tekrar yenileniyor.
Değil mi? Allah'ın ilhamıyla tekrar vücuda hemen kana karışıyor.
Sistem hiç bozulmuyor yani. Bu mesela yenilenme sırası birden oluyor. Eğer bu biraz gecikmeli olsa yenilenme sırası, hani 3 milyon dediğimiz çok büyük bir sayı oluyor baktığınız zaman. Hani bu birkaç gün falan alsa insan zaten hayatını devam ettiremezdi. Hep bir anda oluyor. Yani demek ki evrimcilerin dediği gibi zaman zaman, işte zamana yayılarak aşama aşama değil, birden ve aniden oluştuğunu görüyorsunuz her şeyin, vücuttaki tabii olan her şeyin. Çünkü bu sistem bu şekilde kendini yenilemiyor olsa, hücreler kendini yenilemiyor olsa, hani tesadüfen olmuş olsa bu hücreler, kendilerini yenilemezler zaten. Ya da yenilemenin ne olduğunu bilmezler. Bir de zaten hep sürekli söylüyoruz, yani aklı ve şuuru olan bir, yani organizma değil. Yani ne aklı var ne şuuru var. Ne yaptığını bilen bir şey değil yani, bir organizma değil. Tamamen Allah'ın ilhamıyla hareket ettiğini görüyoruz. Yani o onların yaptıkları, hem diyoruz aklı şuuru yok, ama baktığımız zaman da sonuçları hep akıl, çok büyük akıl gösteriyor mesela. Tabii. Bunun tek bir açıklaması olabilir. Bunun kendi başına yaptığını söylemek çok büyük saçmalık olur. O yüzden Allah'ın yarattığını bilip görmek gerekiyor inşallah.
Maşallah. Bir de biz incelediğimiz zaman bu detayları, hem dediğin gibi Ender Hocam, yaratılışı görüyoruz. Muazzam bir yaratılışı görüyoruz. Hem de sistemlerin birbirine bağlı olduğunu, yani Allah her detayı birbirine bağlı yaratıyor. Tesadüf görmüyoruz. Zaten değil mi? Darwinizm bilim dışı bir safsata olduğu zaten biliniyor, açık. Bakın, kırmızı kan hücreleri vücuttaki en büyük kemiklerin süngerimsi dokularında, yani iliklerinde bulunan kök hücreler tarafından üretilirler. Dün kök hücreyi işlemiştik mesela, değil mi?
Evet.
Anlatmıştık. Evet. Bakın, yine dönüyor dolaşıyor, değil mi? Bu kan hücreleri kök hücrede üretiliyor.
Ya muazzam bir sistem. Kemik içinde al yuvar üretiliyor. Oradan kana karışıyor. Ama görevi oksijenin hücrelere dağıtılması oluyor. Yani biz şu an çözmeye çalıştığımız bir sistemi evrimciler tesadüfen kendi kendine oluşturuyor. Kim belirlemiş saniyede 3 milyar üretim tabii yapılacağını? Yani bunu sorması gerekiyor insan kendine. Yani bu üretim olmasaydı, DNA'da olan bir şey bu, bilgi bu, 3 milyon tane kan hücresi üretilmesi gerektiği saniyede. Şimdi üretilmese birkaç gün içerisinde canlı hayatını kaybedecek. Çünkü oksijen taşıyacak yapı yok.
Maşallah.
Şimdi bunu bütün sistemleri tamam farz edelim. Bir tek saniyede 3 milyon kan hücresi üretmiyor kemik iliğinde vücut. Birkaç gün içinde ölecek canlı. Yani bakın, tek sistemdeki tek bir yapının dahi değişmesi canlının Yani çok kısa süreler içerisinde ölmesine sebep oluyor. Hangi milyonlarca senede gelişme? Tabii, hangi milyonlarca senede oluşma? Yani hikaye anlatmasınlar insanlar.
Maşallah. Bir de bunları mesela bu söylediklerimizi bilim adamları bakıyorlar mesela araştırıyorlar daha yeni çözebiliyorlar. Sen yani şuursuz akılsız bir şeyin bunu yaptığını nasıl düşünebilirsin ki? Yani insanlar burada alıyoruz ve her geçen gün daha yeni bilgiler bulunuyor mesela. Daha yeni bilgilere sahip olunuyor. Bilinmeyen gerçekler ortaya çıkıyor mesela. Daha fazla gelişiyor. Evet. Çünkü hani Allah gösteriyor bunları. Sen bunu kendin bilemiyorsun. Uzun zaman içinde yapıyorsun. Bu şuursuz şeyler nasıl bilecekler
kendini? Tamam kendine? Maşallah. Bak bu da mesela dün senin bahsettiğin gibi. Derin düşünmekten bahsettin ya Ender Hocam dedi. İşte bu da birbirine bağlantılı mesela bir konu. O da derin düşünmediği için ya da düşünmediği için onu da bulamıyor. Sadece kolayına geldiği için tesadüf diyor. Allah'ı inkar etme isteği ve arzusu yüzünden. Haşa değil mi? Ama biz bak senin söylediğin gibi muazzam bir yaratılış görüyoruz. Bir sistem görüyoruz burada. Maşallah. Bakın devam edelim. Tek bir de görevleri var. Akın Hocam senin dediğin gibi çok kısa bir dönem bu görevler. Bakın tek bir al yuvar hücresi 4 aylık ömrünü tamamlayıp kemik iliğine geri dönene kadar akciğerler ve diğer vücut dokuları arasında 75 bin tam devir yapar. Muazzam. Ha, tekrar oluştuğu yere gidiyor. Bunu sağlayan kimyasal haberleşme göz kamaştırıcıdır. Kök hücreye iletilmesi gereken mesaj bir protein ile paketlenerek yola koyulur. Hedefteki hücre gelen sinyali tanımasını sağlayan bir protein reseptörü açığa çıkarır. Burada da bir teknoloji görüyoruz değil mi? Mesajı görebilmesi için. Bu reseptör kimyasal sinyali taşıyan proteine bağlandığında bilgi hedef hücreye ulaşmış olur.
Yani mesela kemikler normalde boş da olabilir içerisinde. Tabii. Sadece mesela vücudu ayakta tutmak için de kullanılabilirdi. Allah mesela o bölgeye de bir görev vermiş. Hani hem ayakta tutmaya yarıyor hem de içinde başka hayati fonksiyonlar da dönüyor. Hani böyle istiflemeler vardır firma içerisinde kullanılır. En iyi nasıl işte dağılabiliriz firma içerisinde. Herkes yerini nasıl alabilir? Depoyu nereye yapacağız? İşte şurayı nereye yapacağız? Yani. Burası mesela hem depo ama şu bölgesini de başka bir şey için de kullanalım. Bunun için normal elemanlar tutulur ve milyarlarca lira para verir. Burada koordinasyonu sağlasın diye mesela. Şimdi burada tesadüfler mi karar vermiş? Hem bu ayakta tutsun. Biz içini boşluklu yapalım. Süngerimsi bir yapısı olsun. Oranın içerisinde aynı zamanda kan hücreleri üretilsin.
Hani örnek olarak mesela şöyle verebiliriz. Bir ağacı düşünüyoruz mesela. Ağaç büyüyor ve dalları ayrılmaya başlıyor. Sürekli çatallanıyor kendi arasında. Mesela bir gövde ikiye ayrılıyor. O gövde kendi arasında ikiye bu şekilde ayrılıyor. Vücut da aynı bu şekilde. Mesela kemik diyorsunuz. Kemiğin içine giriyorsunuz. O kendi arasında ayrılıyor. Onun içindeki özelliğe giriyorsunuz. O kendi içinde ayrılıyor. Ve hep bakıyorsunuz böyle bir koordinasyon var. Bir düzen var. Ve bir akıl var yani bunlarda. Hiçbir şekilde başıboş değil bunlar. Zaten bunların başıboş, tek bir saniye başıboş kalsa dünya hayatında tek bir canlı kalmaz zaten tek bir saniye altında. Tabii bunu böyle görüp de böyle yani bunu asıl yapmamız gereken buradan bakmak. Tabii ki şeyini bileceğiz. Mesela bilimsel olarak nasıl çalışıyor, sistemler nasıl gidiyor, işte hangi yöne doğru gidiyorlar, al yuvarların görevi nedir. Ama baktığımız zaman da derin düşünmekle dediğimiz gibi Erhan Hocam. Hani maşallah. Kalben baktığımız zaman da bu tarafını görmemiz, gerçeğini görmemiz gerekiyor. Yani bu gerçek olan budur. Hani o tamam bilimsel olandır. Hani Allah'ın neden kılmasıdır. Ama gerçek özünde olan Allah'ın yaratmasıdır. Ondan sonra diğer nedenlere, diğer oluşumlara bakacağız.
Tabii. Işte. Ya bilim adamı olmaya gerek yok. Samimi bilim adamlarını burada zaman zaman değil mi sözlerini hatırlatıyoruz, söylüyoruz inşallah. Onları okuduğumuzda, ya yaratılışa baktığımızda, ya olan olaylara baktığımızda zaten yaratılışı görüyoruz. Yani tesadüf diye bir şey nasıl olabilir ki? Bu kadar muazzam ve tesadüf hiç yani olur mu yani olmaz, böyle bir zaten, şey? Ya akıl dışı evet. Olduğu zaten belli inşallah. Yani bebeğin parmaklarının oluşumuna bakıyoruz. Yani sadece anlatılırken bile insanın değil mi?
Evet insan parmağında şöyle bir şey var. Mesela direkt bütün, şu bütün evet, olarak bütün. Oluyor. Şu aradaki hücreler öldüğü için parmaklar ayrılıyor resmen.
Ve hepsi
ve nereden ayrılacağını, hani, ne şekilde ayrılacağını biliyor.
Tabii. Sırasını biliyor o mesela o şekilde ayrılıyor. Mesela bu şeyle evrimcilerle ilgili sohbet falan olduğu zaman bir araya denk geldiğimiz zaman hani öyle bir yerde karşılaştığımız zaman mesela soruyoruz. Hani bana bunu açıkla diyorsun. Mesela bu hücreden anlatıyorsun, kökü hücreden anlatıyorsun. Alüvardan ya da herhangi bir bitkiden bahsediyorsun dışarıda her an gördüğümüz. Diyoruz ki hani bana o zaman bunun nasıl oluştuğunu söyle, nasıl uçtuğunu söyle. Direkt dedikleri bu. Ben bilim adamı değilim ki diyor. Ya ama biz de bilim adamı değiliz baktığın zaman. Ama nasıl anlatabiliyorsun? Çünkü biz takvayla bakıyoruz olaylara. Gerçekten hissederek bakıyoruz Allah'ın dilemesini. O yüzden dolayı biz olaylara daha farklı bakıyoruz. Ama bilimsel olarak da anlatabiliyorsunuz. Önemli olan zaten bunları hem bilmek hem de nasıl olduğunu hakkında insanlara anlatabilmek. Onlar hiçbir şey bilmiyorlar İnşallah. Konularla ilgili. Nasıl oluştuğunu da bilmiyorlar. Tek bir şey var ağızlarında, tesadüf diye. Başka da herhangi bir ne ispat, ne delil, ne bilimsel açıklama hiçbir şey yok. Sadece saçma sapan kelimeler bütününü bir araya getirip insanlara bu şekilde anlatmaya çalışıyorlar.
Evren Hocam şimdi al yuvarları çok detaylı açık şekilde anlatıyor. Yani sanki çok uzun bir işlem gibi geliyor ama bunların hepsi çok kısa bir zamanda oluyor. Saniyelik bir işlem hepsi. Yani böyle burada detaylı olarak anlatıyoruz sanki insanlara 5-10 dakikada olan bir şey gibi gelmiş olabilir ama bu çok kısa, saniye.
Evet, maşallah.
Hani düşünme şeyi yok, payı yok. Yani bizim insanlar bir şey yaparken düşünürüz. Mesela şunu şuradan kaldıralım, şuraya koyalım derken biz düşünürüz. Mesela işte bunu kaldıracağım, buraya yapacağım. O beyin onu yapıyor ama yapmamız zaman oluyor. Oysa hücrelerde ya da vücuttaki organizmalarda bu sistem yok. Hani düşünme gibi bir pay yok. Allah'ın ilhamıyla tamamen hareket ettikleri için anında ve yerinde nerede olması gerekiyorsa zamanında ve bulunması gereken ve ihtiyacı olduğu kadar ne fazlası ne eksiği mesela. Bunların eksikliklerini görüyoruz mesela hastalıklar doğuruyor. Fazlalıklarını görüyoruz hastalıklar doğuruyor. Demek ki bunun fazlası da zarar oluyor, eksiği de zarar oluyor. Ve bunu dengelemesi de çok güzel bir şey. Allah'ın nasıl yarattığını ve eksiksiz ve kusursuz yarattığını görüyoruz her canlıda.
Mesela şey de var, Allah insanın vücudunda yedeğini de yaratmış. Mesela kalp tıkanmaları oluyor insanlarda, damar tıkanmaları oluyor. Diğer bir damarı oraya bağlayarak işlevi tekrar devam ettiriyor. Düzeni tekrar devam ettiriyor. O yedek dediğimiz şeyi de yaratmış insanda.
Bacaktaki damarlar var.
Evet, bacaktan alıyor, kalbinle birleştiriyor. Yani normalde tek bir damar tıkanabiliyor. İnsanlar da bazen kendine iyi bakmayıp tıkanıyor. Şey oluyor, doktorlarımızın vesilesiyle bacaktan alıyor damarı. Bacaktan, bacak, kalp çok uzun bir mesafe. Oradan alıyor, tekrar eski işlevine sokuyor maşallah.
Bir de çok küçük hücreler bahsettiğimiz bu Serdar
Hocam. Estağfurullah. Ender Hocam az önce çok güzel bir söz söyledi. Biz dedi olaylara takva gözüyle bakıyoruz dedi. Bu işte doğru bakış açısı. Öyle bakarsan hakikati görürsün. Üstad Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor diyor ki kafa gözü görmez diyor. Kalp gözü görür diyor.
Maşallah.
Ama başka bir yerde de daha söylüyor şualarda yanlış hatırlamıyorsam diyor ki azameti kibriya diyor perde olur diyor. O zaman kalp örtülür kalp de görmez diyor. Yani Cenab-ı Allah'a büyüklük yaparsan, enaniyet yaparsan haşa, kendine böyle bir azamet verir, insanlara da öyle davranırsan bu sefer kalp gözü de kapanır diyor. Perde iner kalp gözüne yine göremezsin diyor. Onun için hep söylüyoruz samimiyetle, teslimiyetle bakıldığında olaylara, iman hakikatlerine, çevremizdeki, ahir zamandaki olaylara Cenab-ı Allah insanın kalbindeki o perdeyi kaldırır, kalp gözüyle hakikati görür. Evrenin dediği gibi bilim adamı olmaya gerek yok. Yani arıdaki bir harikalığı, al yuvardaki bir harikalığı bakar bakmaz hemen samimi kalple insan hemen görür ve bunun tek başına başıboş tesadüflerle, kör tesadüflerle olamayacağını, mutlak bir aklın eseri olduğunu hemen fark eder inşallah.
Zaten bu şeylere aslında bu tarz düşünen insanları sadece şuna mesela söylüyorum. Hani evrime düşünen, ona inanan insanlar tek mesela bir süreliğine kalpleriyle mesela baksalar olaylara Allah'ın akıllarını, şuurlarını daha fazla açtıklarını görecekler.
Maşallah.
Çünkü baktığı olaylara artık daha detaylı bakmayı görüyorlar ve Allah zaten takva eden insanlara ve Allah'ı hissedip yaşayan insanlara daha güzel gösteriyor her şeyi ve şuurları da açılacak. Yani maşallah. Bunu daha net görecekler. Hani saçmalıkları değil de daha çok zihinlerin açıldığını görecekler ve olayların gerçek boyutunu görmeye başlayacaklar. O zaman da zaten iman etmeye başlayacaklar. Yani bu çok kısa bir süreçte bunu fark eder insan yaptığı zaman. Allah açıyor çünkü aklı ve şuuru maşallah. İnanılmaz derecede açıyor öyle
maşallah. Görmeye. Maşallah. Devam edelim inşallah. Al yuvarlara. Al yuvarlar son derece küçük hücrelerdir. Bunun nedeni bu hücrelerin kana karışmadan önce sahip olduğu çekirdek, mitokondri, ribozom ve diğer organelleri dışarı atmalarıdır. Al yuvarlar bunu adeta şuurlu bir şekilde yaparlar. Çünkü bünyelerine mucizevi bir molekül olan hemoglobini almak zorundadırlar. Al yuvarlar organellerinin pek çoğunu dışarı atıp hemoglobini içeri alarak bu molekülün yaklaşık 4 aylık ömrüne güvenli bir şekilde görevini yerine getirebilmesini sağlarlar. Bakın orada bile bir Allah akıl göstertiyor bize inşallah. Yani hücrede göz yok, kulak yok, ya yani şuur yok, akıl yok. Ama Allah'ın ilhamıyla bir küçücük bir hücre neler yapıyor onu Allah bize gösteriyor.
Tabii maşallah.
Ve vücutta tek bir hücre yok, çeşit çeşit hücre var. Tabii. Hepsi hangi işlevi, hangi görevini yapacağını çok iyi şekilde tabii biliyor.
Maşallah. Al yuvarlar organellerin pek çoğunu dışarı atıp yani hemoglobini alabilmek için eleme yapıyorlar yani atıyorlar. Maşallah.
Maşallah. Al yuvar karar alıyor.
Tabii.
Çok komik duruyor.
Aklı
yani
şuuru yok diyoruz mesela karar alıyor. Gözü yok diyoruz, kulağı yok diyoruz. Ama gideceği yere çok iyi saptayıp yapacağı işi çok iyi bir şekilde yapabiliyor. Hep akıl görüyoruz ama mesela al yuvara akıl veremiyorsunuz. Bir tane evrimci gelsin desin ki al yuvar aklı şuuru olan bir şey desin. Yani hani tabii aklı var, şuuru var, hareket ediyor. Bunu da ispatlasın mesela. Evet. Yok.
Yani al yuvarların görevini evrimciye versek kendisi beceremez. Matematiksel hesaplar yapacak. Böyle gideceğim, şöyle gideceğim, buraya geçeceğim. Kendi düşünemez onu zaten.
Ya o samimiyetle artık yani samimi düşüncesiyle evet her şey tesadüf değil. Allah'ın yaratmasıyla oluştu. Fakat ben yani Darwin de diyor ya yani bilinmezlikten yana kalmakta memnunum diyor. Yani dürüst olup samimi bu samimiyettir işte. Yani insanları kandırma yoluna gitmek değildir. İnşallah. Devam İnşallah edelim. Al yuvarların hücre zarları normal şartlarda bir hücre zarına sahip olmayan ve tehlikelere karşı son derece açık olan hemoglobin için son derece önemli bir kılıftır. Hemoglobin bu koruyucu tabakanın sahip olduğu çeşitli enzimler sayesinde kanın içinde bozulmaktan da korunmaktadır.
Kendini de koruyor yani soğuk hani böyle biz buzdolabına bir şey koyarız, meyveyi sebzeyi koyarız hani korusun, süresi biraz daha artsın diye. Bu da kendi içinde aynı şekilde kanı maşallah koruyor mesela, bozulmasını engelliyor.
Maşallah. Al yuvarlar kendi içlerinde hemoglobin için oldukça geniş bir yer açmak zorundadırlar. Çünkü tek bir al yuvar hücresinin içinde 300 milyon hemoglobin yerleşecektir.
Çok muazzam bir rakam.
Al yuvarlar kanda çekirdeklerini kaybetmiş olan yegane hücrelerdir. Şaşırtıcı olan al yuvarların tüm bilgilerini taşıyan bir çekirdekten mahrum olmalarına rağmen 120 günlük yaşamlarını sorunsuz sürdürebilmeleri için gerekli olan enzim ve proteinleri muhafaza etmeleridir.
Bu mesela bu mekanizma evrim mekanizmasına yani iddia edilen o mekanizmayı ters bir mekanizma. Ters işliyor. Yani canlı sahip olduğu özellikleri geri bırakıyor. Mesela değil mi? Nedir? İşte çekirdeğini, efendim işte nedir? Ribozomunu, mitokondrisini ki bunlar zaten temel organellerdir hücre içinde. Bu onları bırakıyor, sokağa atıyor. Sahip olduğu özellikleri sokağa atıyor. Evrim yalanına göre al yuvarlar kısa süre içerisinde o uydurdukları doğal seleksiyon mekanizmasıyla, masalsı mekanizma sayesinde elenmesi gerekir. Çünkü evrim masalına göre akılsızca bir şey yapıyor. Yanlış bir şey yapıyor. Kendine zarar veriyor. Yani kazanılmış özelliği, ki bu özellik artık işe yarayan bir özelliktir, mitokondri, çekirdek, ribozom, geri bırakıyor. Çok riskli bir şey yapıyor burada, evrimci kafaya göre bakarsan. Ama al yuvarlar Cenab-ı Allah'ın emrine boyun eğdiği için ne yaptığını gayet iyi bilir. Çekirdeğini, ribozomunu, mitokondrisini feda eder. Çünkü daha faydalı bir şey yapacaktır. Yapacağı şeyin devamı onu gerektirir. O yüzden yapar. Onu bilir, öyle yapar. Yani orada tesadüfen olmadığını nasıl anlıyoruz? O hareketin sonra yaptığı hareketten şuurlu bir hareket olduğunu anlıyoruz sonucuna baktığımızda. Onu yapmasa bu sefer kan hücrelerine giremeyecek. Yapısı büyük olduğu için. E hani kazanılmış özellikler daha iyi özelliklere geçerek devam ediyordu. E en iyi özelliğini kazanmış işte alıyor. Çekirdekten daha mükemmel bir yapım var. Mitokondriden daha mükemmel bir yapım var. Ribozomdan daha mükemmel bir yapım var. Niye bıraksın alıyor onları?
evrim masalına göre söylüyorum. Demek ki evrim hakikaten bir masalmış. Bunu tek başına alıyorlar dahi ispat ediyormuş inşallah.
İnşallah. İnşallah. Bütün bunları gerçekleştirebilmek için al yuvarların kısa yaşamında gerekli ve gereksiz olan organelleri tanıması, hemoglobini içine alması gerektiğini bilmesi ve daha da önemlisi hemoglobinin insan yaşamı için öneminin farkında olması gerekmektedir. Maşallah. Allah ayette şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Hud suresi 56. Allah'a inkar etmeye çalışsalar da haşa, Yüce Rabbimiz çok merhametli ve çok şefkatlidir. Her şeyin Rabbidir Cenab-ı Allah. Elhamdülillah. Ve her şeyin üstündedir. Biz burada bakın şu 14 slide'lık değil mi? Konuda sadece bu 14'lük slide'lıkta bir sürü mucize görüyoruz. Bilmediğimiz değil mi neler var maşallah. Allah çok muazzam yaratıyor inşallah.
Ya, şimdi şöyle bir şey var. İnsanların işte az önce dediğimiz gibi derin düşünüp anlaması lazım ve bunun için de hani derin düşünüp için derin düşünmek dediğimizde hani oturup böyle hani ya nasıl düşüneyim diye değil. Yaptığı her harekette mesela bu kalemi tutuştan hani herkes günde su içiyordur muhakkak bardağı tutuyordur. Bardağı tutmak mesela işte ne bileyim saçını tararsın kapı çalar kapıyı açarsın. Bunlar hep bir hareket ve bir hareketin sonucu. Mesela bu da nasıl oluyor? Bizim bugün şu bardağı tutmamızın bir nedeni var mesela. Bu hani baktığınız zaman da sinir sistemleriyle alakalı olarak ve elektrik sinyali yani kablo gibi düşünelim. Elektrik kabloları. Herhangi bir elektrik kablosu nedir? Mesela dışı böyle plastik kavucuk gibidir. İçinde teller geçer mesela onu iletirler. Ve bunun sonucunda da elektrik sinyallerini iletiyorlar elektrik kabloları aracılığıyla. Vücudumuzda da böyle bir sistem var. Allah vücudumuzda da mükemmel derecede bir sinir sistemi yaratmış ve elektrik kabloları gibi bunlarda. Bizim mesela şu anda ben bardağı tutuyorum dediğim anda parmaklarıma elektrik sinyalleri gitti. Eğer benim bu parmaklarıma elektrik sinyalleri gitmese ben ne bardak tutabilirim, ne kapı açabilirim, ne saçını tarayabilirim. İşte ne herhangi bir şey var. Ya hiç normalde aklımıza gelen günlük hayatta sıradan bize sıradanmış gibi gelen hiçbir faaliyetimi gerçekleştiremem. İnşallah. Tek bir sinir hücresinin parmaklarıma gitmemesi sonucu. Ne olur o zaman da et yanından başka bir şey olmaz. Sadece bir et parçası olur ve kullanımı olmayan, gereksiz diyebileceğiniz bir şey ortaya çıkar. Ama Allah bunu böyle dilemediği için ve insanların her şeyi faydası için yarattığı için her şeyde biz Allah'ın etkisini ve gücünü, kudretini bir kez daha görüyoruz. Yani bu elektrik sinyalleri olmasa biz hiçbir şeyimizi yapamazdık. Yani vücudumuz sistemi içinde dahi elektrik sistemi var. Yani vücudumuz elektrik üretiyor, kalbimiz elektrik üretiyor ve herhangi bir dışarıdan bir kaynak falan almıyoruz. Yani normalde elektrik dediğimiz zaman aklımıza bir elektrik santrali gelir, ne bileyim bir priz gelir en ufağından mesela. Ama biz hiçbir şekilde elektrik dışarıdan almıyoruz. Kalbimiz kendi içinde elektrik üretmeye başlıyor. Bunu sormamız gerekiyor. Bu elektriğin kaynağını nereden buluyor? Bu elektriği nasıl üretiyor? Elektrik sinyallerini nasıl oluşturuyor? Bu vücudumuzdaki sinir sistemi elektrik kabloları gibi nasıl oluşmuş? Dışından kendini koruyor. Bildiğiniz yani elektrik yükü var yani. Artı ve eksi. Vücutta bu artı ve eksi elektrik yükleri var. Normalde hani fende, bilimde anlatılan artı eksi yüklü kutuplar dediğimiz vücutta bu sistem var ve hiçbir kaynağı yok. Bunu sormamız gerekiyor ve her hareketimiz bunlara bağlı. Elektrik sinyallerine bağlı. Bu hücrelerin gitmesi dahi al yuvarlardan bahsettik az önce. Al yuvarların yönünü bulması dahi elektrik sinyalleriyle olan bir şey. Vücudumuz bu elektriği üretmese yerini bulamayacak mesela. O da yine Allah'ın vesilesiyle olan bir şey.
Allah'ın yaratmasıyla.
Ve baktığımız zaman sürekli bunları görüyoruz. Her şeyde bunu görüyoruz. Allah'ın insanları kusursuz yarattığını çok güzel şekilde görüyoruz. Bundan biraz bahsedelim. Mesela sinir hücresi şu an var slaytımızda da göründüğü gibi. Ya böyle bildiğimiz elektrik kabloları hani iki kısımdan oluşuyor işte. Az önce söyledik. İçeride genellikle elektrik akımının geçirdiği bakıl bir tel oluyor. Dışında da işte kavucuk ya da plastik gibi üretilen hani elektrik telinin kısa devre yapmasını önleyecek, bir ağızda yapmasını önleyecek bir yalıtım maddesi bulunuyor. Sinir hücresi de aynı bu elektrik kabloları gibi tıpatıp aynı oluşuma sahip. İçeride insan vücuduna ait elektrik akımının geçtiği çok ince böyle lifler var. Dışarıda ise şıvan kılıfı olarak bilinen ve kısa devreleri önleyen bir yalıtım malzemesi bulunuyor. Şivan kılıfı örneğin bir virüs nedeniyle zarar gördüğünde tıpkı elektrik kablosunun kavucuk kılıfı hani çatlar ya da yanarak hasar görür ya, insan vücuduna ait elektrik de dokular boyunca dağılır ve kişi tamamen ya da tümüyle felç kalabiliyor. Yani böyle bir sonuç doğurabiliyor. Tüm sinir letileri elektrik yüklü oluyor. Ve dışarıdaki elektrik artı, içerideki elektrik eksi yüklüdür. Sinire dokunulduğunda anında mesela elektriksel bir atlama meydana geliyor. Yani direkt hissediyorsunuz elektriğin geldiğini. Artı yüklü elektrik sinir lifinin içine giriyor. Eksi yüklü elektrik de sinir lifinin dışına doğru hareket ediyor. Eksi yüklü elektrik sinir lifi boyunca hareket ederek bir elektrik akımı oluşturuyor mesela kendi içinde. E bunun sonucunda da kas ya da organ çalışmaya başlıyor. Yani bu et parçası dediğimiz organlarımız bu şekilde çalışıyor. Kaslarımız bu şekilde, elektrik sinyalleri şekilde çalışıyor. Elektrik akımı ilettikten sonra da her şey normal duruma dönüyor. Artı yüklü elektrik tekrar sinir lifinin dışına gidiyor. Ve eksi yüklü elektrik de içeriye geri dönüyor. Yani böyle vazifesini bilir gibi içeri dışarı kendi aralarında sürekli bir alışveriş içindeler. Yani görevini tamamladıktan sonra geri yerine dönüyor. E bu sayede de sinir lifi bir kez daha başka dokunuş ve uyarıya hazır hale geliyor. Eğer zaten bu olduğu yerde kalsa bardağı tutarız, başka da hiçbir şey yapamayız mesela. Sinir sistemimiz buna engel olur. Ama bu sayede biz bunu bardağı tuttuktan sonra olay bitiyor, sinir hücresi geri yerine dönüyor. Gidip kalemi de tutabiliyorsunuz mesela. Beyin buna da sinyal gönderebiliyor.
Şey aklıma geldi şimdi onu anlatınca Ender Hocam. Bu hani ara sıra gece işte insan kolunun üzerine yatıyor ya. Ha. Böyle gece uyanıyor bir bakıyor kol yok.
Bu işte.
Yani biraz önce söyledin ya işte bir et parçası olurdu. Evet. Sadece bize yük olan bir et. Öyle bir hale geliyor. Yani kolunuzu ne havaya kaldırabiliyorsunuz ne hissedebiliyorsunuz. Böyle işte hareket ettirmeye çalışıp böyle ondan sonra belli bir süreden sonra his gelmeye başlıyor. Gerçekten insan çok değerini anlıyor. Yani neredeyse sıfıra kadar gidiyor his çünkü bazen. Yani o zaman çok değerini anlıyor. Mesela bu işte çocuklar daha iyi biliyor. Harry Potter diye bir tane film var. Oranın işte başrol oyuncusu mesela film içerisinde bayağı şeyler yapıyor işte o. Yani kurgular içerisinde bayağı bir şeyler yapıyor. O bir hastalığa yakalanmıştı 1-2 sene evet. önce. Ve şöyle söylüyor. Çok yani beyinle ilgili, omurlarla ilgili çok ufak bir sorun yaşamış sadece. Yani o tarz bir beyinle ilgili bir sorun yaşıyor ve diyor ki ayakkabılarımı bağlayamıyorum diyor. Bak hani biz mesela şu anda biraz önce örneğini verdin Ender Hocam. İşte bardağı alıyoruz, suyumuzu evet. içiyoruz rahatlıkla ve hani mükemmel kontrol ediyoruz Allah'ın izniyle. Hiçbir sorun yok mesela. Normalde şu bardağı alıp işte ağzımıza getirene kadar bu o suyu orada koruyor olmamız bile mümkün değil yani. Yani dökülmesi gerekir. Sağa sola dökülmesi gerekir. Suratımızı tutturmamız mesela. Mümkün değil. Ağzımıza getirmemiz. Halbuki gözümüzü kapasak bile rahatlıkla içebiliriz suyu. Yani o kadar muhteşem bir sinir sistemiyle oluyor ki. Muhteşem bir yaratılışla oluyor ki bu. Yani insan detayını düşünmediği zaman ülfet oluyor insana. Ne var canım diyor. İşte bardağı aldım diyor. Suyu da içtim diyor. Bunda bir şey yok. İşte şurada
çünkü
duruyor
sıradan
zaten
bardağı. Geliyor. Hep yaptığı için Allah yani insanlara belli bir yaştan sonra her şeyi kendi yapabilme yeteneğini verdiği için insanlara da sıradan geliyor. Çünkü herkes ortalama 2-3 yaşından itibaren su içmeye başlıyordur. O bardağı tutması ya da biberonunu tutup ağzına götürmesi gibi. Bu şekilde mesela alıştığı için büyüdükçe de bunu fark etmiyor. Su içmek yani normal yani diyorsun hani normal bir şekilde içiyorum diye düşünüyorsun. Oysa bu şekilde olmuyor. Yani hani sana normal gibi gelse de Allah zaten hani bu şekilde gösteriyor insanlara. Sanki hani normalmiş gibi. Hani her insanın normal bir şekilde yapıyormuş gibi. Oysa sinir hücresi yani milyonlarca metre içimizde sinir hücresi var mesela. Evet. Bunlar da ve bütün vücudumuza dağılıyorlar. Yani bütün vücudumuza her yere ulaşacak şekilde çok yoğun bir trafikte var. Yani böyle şöyle düşünün. Mesela İstanbul trafiği kışın biliyoruz nasıl yoğun trafikte oluyor. Ve bir bakıyoruz mesela trafik sonucu, kalabalık sonucu muhakkak İstanbul trafiğinde bir kaza var kesin. Olmayan tek bir gün daha yok mesela o karışıklıkta. Evet. Ama sinir hücreleri o şekilde değil. Sinir hücreleri daha karmaşık bir yapıda. Ama hiçbir şekilde ne aksama yapıyor, ne bir karışıklık oluyor, ne bir kargaşa oluyor. Herkes olması gerektiği gibi yapıyor. Ne de hocamın dediği gibi kısa devre yapıyor. Elektrik dediğiniz şey kısa devre yapar muhakkak dersiniz. Evet. Hiçbir şey yapmıyor. Aynı şekilde devam ediyor. Yani bugün biz bir telefonla konuşabiliyorsak, işte ne bileyim bir bilgisayara bakabiliyorsak, televizyon izleyebiliyorsak ya da herhangi bir faaliyet yapabiliyorsak bunlar bu sinir hücreleri sayesinde oluyor. Yani bizim görmemiz dahi sürekli onu anlatıyoruz değil mi? Hani diyoruz elektrik sinyali, beynimiz elektrik sinyali gönderiyor diyoruz. Her şeyde. Beynin elektrik sinyali göndermesi demek, demek ki bütün sinir hücrelerinin bütün vücudumuzdaki her yerimize, organımızın tek bir noktası dahi kalmayacak şekilde her yere uzanması gerekiyor ki beynimiz orayı kontrol edebilsin, sinyal gönderebilsin. Böyle muazzam bir yapının sahibi ve yaratıcısı vardır muhakkak. Yani bu kadar anlattığımız detaylı olayların, hani günlük diye tabir ettiğimiz olayların ne kadar çok detaylı, aslında ne kadar çok özellikli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Maşallah. Allah'ın nasıl güzel yarattığını, insanları kusursuz eksiksiz yarattığını anlıyoruz. Bununla ilgili bir ayet var şeytandan Allah'a sınırım. Bu şuur her şeyi kusursuz yaratan Allah'a aittir. Bir ayet okuyayım şimdi şeytandan Allah'a sınırım. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz ve hakimdir. Maşallah. Gerçekten Allah'ın bütün canlıları, bütün doğada, dünyada, yani evrende dediğimiz bütün nesneler olsun, canlı cansız varlıklar olsun, hepsini çok böyle yani nasıl diyeyim, mükemmel şekilde, insanların en güzel şekilde kullanabilmesi şekilde yaratmış ve bunları da sürekli kontrol altında tutuyor Allah. Her engele karşı, her şeye karşı böyle tedbirli, vücudumuz kendi içinde tedbir alıyor. Allah'ın dilemesiyle inşallah.
Şeyde bir kısa bir bilgi daha ekleyelim. Hocamızın özellikle üzerinde durduğu maddenin aslı konusuyla ilgili sinirlerden bahsetmişken. Şimdi bizim görmemiz, duymamız, işte koklamamız, bütün algılarımız elektrik sinyallerine çevriliyor ve beyindeki ilgili merkeze o elektrik sinyali geldiği zaman biz duyuyoruz, görüyoruz, kokluyoruz vesaire. O hisleri yaşadığımızı söylüyoruz. Bakın o elektrik sinyali şuraya geliyor işte. En son değdiği şey bir atom. Yani beyin içerisindeki protein, yağlar, daha da detayına iniyoruz, bir bakıyoruz. Elektrik sinyali şuna değiyor.
Atomda boş.
Evet, atomda boş içi. Bu elektrik sinyali bu atoma değdiği zaman gören kim? Bu atom mu görüyor? Yani atom mu duyuyor? Atom mu kokluyor? Atom mu hissediyor? Atom mu tadıyor? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yine burada metafizik bir varlık olduğu anlaşılıyor. O da ruh. Yani insanın ruhu izler. Yoksa atoma elektrik verin istediğiniz kadar. Kim görecek orada? Şuur sahibi bir varlık gerekiyor. Hiçbir şekilde bir atom benim diyemez. İşte atom bir şey hissedemez. Boş zaten, içi boş. %99.9'u. Daha da fazlası hatta. Yani tamamına yakını boşluktan oluşuyor atomun. Siz ona istediğiniz kadar elektrik verin. Hiçbir şekilde benim diyen, hisseden, üzülen, sevinen bir varlık ortaya çıkmaz. İnşallah.
İnşallah. Ben bir iman hakikatlerinden devam etmek istiyorum.
İnşallah.
Yunusların zeki davranışlarının kaynağı, çok zeki hayvanlar Yunuslar. Hı, bununla ilgili biraz artık bilgi verelim.
İnsan baktığı zaman Yunuslara gerçekten o şeyi, yani diyorsunuz ki Allah çok güzel yaratmış, bir de çok böyle akılcı ve şuurlu davranıyormuş gibi geliyor insana. İşte Allah'ın emirleriyle hareket ediyor Yunuslar.
Tabii kısa bir bilgi verelim yine. Şimdi mesela hayvanlarda diyorlar ki şu hayvan çok zeki, bu hayvan ondan daha zeki, şuna bakıyoruz o zeki. Yani aslında o beyin fonksiyonlarıyla falan alakası yok. Allah o canlıya özel bir şeyi ilham ediyor. Bilim adamları bakıyorlar, hangisi daha zor bir şeyi yapıyorsa, yani Allah'ın ilhamı hangisinde daha fazlaysa diyorlar ki bu daha zeki diyorlar.
Tabii yoksa hani bir şuuru yok. Öyle bir olay sonuçta yok. Konuşamıyor, bir insan gibi değil. Ama Allah'ın verdiği bir ilham var hepsinde. İnşallah. Biraz ondan bahsedelim. Yunuslar ilginç ve çok etkileyici özelliklere sahip canlılardır. Bu canlılar sahip oldukları pek çok özelliğin yanında bilim adamlarını şaşırtacak derece etkileyici ve şaşırtıcı bir zekaları sahiptirler. Eğlence parklarında yaptıkları gösteriler, askeri alanda verdikleri hizmetler yunusların sahip olduğu zekayı göstermek için örneklerdendir. Yunusların sosyal zekası da çok gelişmiştir. Adeta kişilik sahibi olmaları, birbirlerine zor durumda yardım etmeleri ve avlanma esnasındaki akılcı planları sosyal zeka arasında sayılabilir. Yaklaşık 30 yıldır devam eden bilimsel araştırmalarda yunusların çok zeki hayvanlar oldukları ortaya konulmuştur. İngilizlerin şişe burun olarak adlandırdığı iri burunlu yunusların beyinleri ortalama 1300 gram olan insan beyninden yaklaşık 300 gram daha büyük. İnsan beyninden daha büyük bir beyine sahip. Araştırmalara göre. Elbette beyin ağırlığı zekayı belirlemeyen tek faktör değil. Ancak ağırlığı fazla olan bir beynin zeka açısından daha üstün bir niteliğe sahip olduğu da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Yunusların beyni çok kompleks neokorteks tabanına sahiptir. Neokorteks beynin problem çözme, farkındalık, yardımlaşma gibi zeka belirtileriyle ilgili bir birimdir. Ayrıca araştırmacılar yunuslarda von ekonomi sinir hücresi adı verilen hücreler de bulmuşlardır. İnsanda ve maymunlarda bulunan bu hücreler duygular ve sosyal algılama ile ilgili bağlantısı olduğu bilinen hücre gruplarıdır. Beynin bu özelliği bu hayvanlara Yüce Allah'ın yunusları zeki olmaları için bahşettiği fiziksel bir sebeptir. Bu canlıların zeki davranışlar sergilemeleri, öğrenmeleri ve pek çok işi yapmalarının asıl sebebi Yüce Allah'ın ilhamıyla olan bir şey tabii ki de. Yani evrimcilerin dediği gibi içgüdü dedikleri veya hayvanlar bunu yapmak için programlanmış diyerek açıklamaya çalıştıkları Yüce Allah'ın ilhamıdır.
Yani içgüdü nedir evet. Yani içgüdü dedikleri o zaten hani Allah'ın onlar, resmen Allah'ın ilhamı demiyorlar da içgüdü diyorlar. Yani o canlının ne içi ve güdüsü olabilir ki yani?
Evet, içgüdü varsa güden olması gerekiyor.
Yani bir şeyin olması evet. Gerekiyor, bir dürtünün olması gerekiyor onun için ama onlar içgüdü olarak adlandırıyorlar mesela evrimciler. Ama içgüdü diye bir şey yok. Allah'ın ilhamıyla hareket ediyorlar. O daha doğru tabir oluyor o şekilde. Çünkü gerçek olan o. Yani içgüdü dediğiniz zaman biraz boşlukta kalıyor, açıkta kalıyor o şekilde oldum ama baktığın zaman çok şuurlu davranıyorlar yani.
Maşallah. Evet, zaten Darwin söylüyor bu içgüdülerle diyor benim teorim çöker diyor yani bu içgüdüler açıklanacak gibi değil diyor. Yani büyük ihtimalle çökecek diyor benim teorim yani bu içgüdüler yüzünden diyor. Çünkü okuyucuma diyor açıklanması en zor konulardan bir tanesidir yani, diyor. Bunu nasıl açıklayacağız bilmiyoruz diyor yani.
İçgüdü ne diye sorarlar adam yani nedir içgüdü diyorsun madem ne işte hayvanlar hareket ettiriyor. Ne hareket ettiriyor diyor soruyorsun. Ya işte içgüdülerle hareket ediyor. Nasıl oluyor? İşte hareket ediyor. Hep aynı yere dönüp dolaşıyor. Çünkü Allah'ı kabul etmedikleri için haşa ya da onu kendilerini böyle çok üstte gördükleri için o yüzden dolayı kabul etmiyorlar. Oysa içgüdünün temeli Allah'ın ilhamıdır. Yani içgüdü diye bir şey yok. Allah'ın ilham etmesi canları. Çünkü akıllı ve şuurlu davranıyor. İçgüdü bu kadar akıl edemez. Bu kadar hani mantıklı düşünemez. Mesela Yunus balıkları için söyleyelim. Aşırı insancılar mesela. İnsanla beraber dahi yüzüyorlar mesela. Ya da yaptıkları hareketlerde o parkta, havuz parklarında falan yaptıkları hareketler. İşte ne bileyim mesela gemilerle yarışmaları olsun, oyun anlayışları olsun. Bunlar hep Allah'ın ilhamıyla, Allah'ın dilemesiyle olan şeyler.
Bütün insanlar için de bu geçerli. Canlılar için değil sadece. İçgüdüyü insan için de kullanıyorlar. Ama Allah, Kur'an ayetinde şeytandan Allah'a sınırım, Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyor. Evet. Allah'ın dilemesi gerekiyor insanın dileyebilmesi için. İnşallah.
Evet, Rabbimiz Kur'an'da bal arısını örnek vererek canlıların gösterdiği akılcı davranışları kendisinin ilham ettiğini de söylüyor. Bununla ilgili bir ayetimiz de var, onu da okuyayım. İnşallah şeytandan Allah'a sınırım. Rabbin barısını vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendilerine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten buna bir ayet vardır.
Maşallah. Bu Kur'an müjdesi yani normalde evet. 1400 sene öncesinde 400 sene sonra bilim vardı sonuç işte hayvanlarda bir içgüdü var. Yani onlar tabi bu içgüdüyü başıboş bir içgüdü olarak adlandırıyorlar ama çıkardıkları sonuç gerçekten de doğru. İçgüdü var hayvanlarda. Evet. Ama o içgüdüyü güden, içgüdüyü veren Allah var. Yani Kur'an'daki bir mucizedir bu aynı zamanda. Çünkü canlıların önceden işte nasıl hareket ettikleri, nasıl ne yaptıkları bilmiyordu. Yani bu canlı bunu niye yapıyor diye kimse düşünmüyordu. Baktıklarında. Ama Allah'ın izniyle bilim ilerlemesiyle baktılar ki gerçekten de bir ilham var. Maşallah. Biz de buna ilham diyoruz. O da Allah'ın ilhamı.
Abi zaten Allah çok fazla ayetlerde bahsetmiş. Mesela bakıyoruz. Kuşların uçuşundan işte bal arılarına vahyettiğine kadar söylüyor Allah. Diyor ki hani bal arısına ben vahyettim diyor. Şeytanın Allah'a sınırım. Bal arısına vahyettim. İnsanlara şifa ol diyor mesela.
Maşallah.
Bal arısı da gerçekten bal üretiyor. Kur'an'da bakıyorsunuz. Bunu maşallah. Görüyorsunuz mesela. Ama bunun farkına varmıyorsunuz. Sadece hani bal arısı herkese deseniz bal üretiyor der.
Maşallah.
Normalde ama bu bal arısı bunu nasıl üretiyor? Bunu sormak gerekiyor.
Maşallah. Şeytandan Allah'sının denizde yüzen gemiler de onun ayetlerindendir diyor Cenab-ı Allah.
İşte bizim mesela yunusların dış derisi de çok farklı bir yapıya sahip. O da bilimin gelişmesiyle bilim adamları yunusların dışındaki deriden mesela gemilerin kenarlarındaki boyalar o şekilde oluyor ve hiçbir şekilde denizdeki hiçbir kirlilik onun üstüne yapışmıyor. Yosunlar
olsun. Dalgıçlar kıyafetlerinde
dalgıç mesela kıyafetleri bu şekilde yapılıyor. Bunlardan esinlenerek, Allah'ın yarattığı varlıklardan esinlenerek şu an bilim adamları gemilerin dış yüzeylerini yapıyorlar. Dalgıç kıyafetleri yapıyorlar. Bunun gibi nice şeyler daha çıkacak inşallah.
Doğayı taklit ettiği için doğayı taklit eden bilim biyomimetik diyoruz sürekli. Öyle bir bilim dalı var. Bunlar da işte sürekli doğadaki canlılardan, doğada olan olaylardan esinlenerek insanlara faydalı birçok şey çıkıyor. İşte bu dalgıç kıyafetleri yunuslardan mesela esinlenmiş. Ama yunusların o kendi aralarındaki frekansını mesela o ses şeyini kimse yapamaz bugün. Mesela o suyun altında
kilometrelerce
haberleşiyorlar mesela birbirleriyle. Ya yani bu da Allah'ın zaten onlara verdiğinin çok açık örneği ve zaten taklit edilmesi mümkün olmayan şeyler canlılardaki. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman hakikatleriyle devam edelim. Çünkü iman hakikatlerinin güzelliği insanları, iman eden insanların imanını arttırıyor. Etmeyen insanları da imana teşvik ediyor inşallah. Oradan devam edelim. Bu Avustralya yöresinde olan, bölgesinde olan bir canlı türünden biraz bahsetmek istiyorum maşallah. Ben. Sevimli canlılar, kangurular. Yani Allah'ın yaratış mucizelerinden başka bir canlı. Önünde kese olması, işte annenin ve üstün yeteneklere sahip olması da biraz ondan bahsedeyim izleyicilerimize. Kanguruların nelere sahip olduğunu. Olağanüstü bir doğum mucizesi kanguruda. Döllenmeden kısa bir süre sonra henüz bir santimetre boyunda olan kör kanguru yavrusu dünyaya gelir. Kanguru yavrusu daha bir santimetre boyundayken dünyaya gelmektedir. Çok küçük bir şekilde dünyaya geliyor. Avuçta göstermiş bir santim. Yani o koskoca canlıdan bir santim geliyor ve inanılmaz gelişiyor. Rahimden çıkan neonat ön ayaklarıyla kendisini çekerek annesinin kürkünün içinde hareket etmeye başlar. Ve yaklaşık 3 dakikalık yolculuk sonunda annesinin kesesine varır. Maşallah. Diğer canlılar dünyaya bebek olarak gelirken kanguru yavrusu rahimden çıktığında şekil itibariyle tam bir embriyodur. Diğer canlılardan çok farklı. Anne kesesine ulaşan yavru 4 süt kaynağından birinin ucuna tutunur ve süt emmeye başlar. Bu esnada dişi yeniden çiftleşir ve yeni yumurta döllenir.
Kanguru da gidiyor vardı.
Gidişleri de çok da ayak esneksiz diye.
Ve inanılmaz bacak kasları çok farklı diğer canlılara göre. Hava şartları uygun olduğunda döllenmeden 33 gün sonra fasulye büyüklüğündeki yeni neonat annenin rahim ağzından kıvrılarak çıkar ve aynı kardeşi gibi sürünerek keseye ulaşır. Bu arada kesede bulunan ilk neonat da bir aile büyümüştür. Kesedeki bir santimlik kardeşine hiçbir zarar vermeden hayatını sürdürür. Ya bu annenin kesesinden çıkıyor olması çok tuhaf canlının. Yani baktığınız zaman da işte Allah'ın nasıl mucizevi yarattığını, hani bütün canlıları gerçekten birbirinden bağımsız yarattığını görüyoruz. Yani farklı farklı özelliklerde evet, yarattığını görüyoruz. Örnek edinmeksizin yarattığını görüyoruz. Bu canlı da o şekilde mesela annenin kesesinden, rahimden keseyi bulup keseden çıkması. Hani o kese içeriyle bağlantılı olan bir bölüm. Normalde dışarıdan hani sadece yavruyu taşımak olarak görünüyor ama ana rahminden keseye ulaşması çok
Allah'ın ilhamıyla olan Allah ol derse olur her yerde olur yani.
Maşallah.
190 günlük olduğunda kesenin dışına ilk yolculuğuna yapacak erginliğe erişmiştir. Bundan sonra zamanını daha çok kese dışında geçirecek. Doğumunun 235. gününde ise keseyi tamamen terk edecektir. O belli bir süre zaten kesede kalıyor ve zaten büyüyüp erginleşmeye başladığı zaman da artık normal kanguru olarak hayatını devam ettiriyor. Dişi ikinci yavrunun doğumundan kısa süre sonra da bir defa daha çiftleşir. Böylece dişi kendisine bağımlı 3 bebeğe sahip olur. Bir yavru kese içinde süte ulaştığı zaman süt renksiz ve berrak iken giderek beyazlaşmaya ve gerçek süt görünümü almaya başlar. Sütün bileşimindeki yağ ve diğer bileşikler yavrunun büyümesine paralel olarak zamanla iyice artar. Bu da diğer canlılara göre farklıdır. Normalde hani süreç olarak biraz daha farklı. Bir yavru kese içinde süte paralel olarak artar. Bu yavru kendi bünyesine göre hazırlanmış sütü emmeye devam ederken hemen ardından doğan ikinci yavru da süte ulaşır. Üçüncü yavru dünyaya geldiğinde ise farklı nitelikte üretilen sütlerin sayısı 3'e çıkar. 3 farklı yavru 3 farklı sütle besleniyor ve 3 farklı şekilde gelişiyor. Hiçbir etkisi bozulmadan aynı şekilde.
Evet.
Ya gerçekten hani bu canlılardaki, bu sadece şu an oluşum evrelerini anlattık. Bu canlıların hareketi bir farklı olay. İşte yaptıkları farklı bir olay. Hatta bunlar şeyleri böyle eskilerden küçükken böyle izlerdik çizgi filmlerde falan. Hani boks tarzı yaparlardı mesela. Gerçekten bunun videoları normalde de var şu anda. Hani Allah inanılmaz bir özellik vermiş onlara da. Bütün canlılara verdiği gibi. Ve örnek edinmeksizin yarattığını görüyoruz. Başka bu tarz canlı yok. Mesela Allah zaten diyor hani bir örneğine daha iyi getirin diyor. Bulamazsınız yani. Başka bir örneğini, bir canlının örneğini başka bir canlıda göremiyoruz. Allah çok güzel, kusursuz yaratmış. İman hakikatleri de bizi böyle şeyleri gördükçe daha fazla imanımızı arttırıyor inşallah.
Ve bu kangurularda böyle bir kesi olması da çok büyük nimet onlar için. Normalde yavrusu doğduğunu farz edelim. Hiçbir şekilde o yavrusunu taşıyamaz o koskoca kanguru. Evet. Yani sağdan sola bir de acayip dengesiz hareket ediyor. Yani dengesiz derken yani böyle ne zaman nereye gideceği belli değil. Kontrollü tabii de. Mesela bir zıplıyor 3 metre sola zıplıyor. Sonra tam işte çapraz istikamette 3 metre daha sağa zıplıyor. Böyle ne zaman nereye gideceği belli değil. Hani yavrusunun onu takip edebilmesi neredeyse mümkün değil. Zaten o birkaç santimlik haliyle onun elinde taşıyor olması mümkün değil. Yani mutlaka kangurunun bu yapısal özellikleriyle, çünkü biraz değişik bir hayvan normal hayvanlara göre, mutlaka bu şekilde yaratılmış olması gerekiyor. Allah da o şekilde yaratmış. Yani sonradan kese oluşması işte vesaire gibi şeylerin olması
ve hepsi de
hiçbir şekilde bir işine yaramıyor bu canlı.
Ve yani sadece mesela Avustralya bölgesinde var o canlı. Başka yerde yok. Yani Allah yerine göre mesela canlıyı da nereye uygunsa yaşama koşullarını da ona göre yaratıyor. Yani canlıyı yaratıyor. Yaşama koşulları da ona uygun şekilde yaratmış oluyor. Bu da çok mucize. Zaten Allah'ın işte insanlara çok güzel baktığımız zaman görebileceğimiz bir şeyi. Hani her şeyi kutup ayısı dediğimiz kutupta, çöl dediğimiz zaman aklımıza deve geliyor mesela ya da kaktüs çiçeği geliyor. Her şeyin böyle ortamına uygun olduğunu görüyoruz. Yani her şeyin yerinde ve doğru yerde olduğunu görüyoruz. Tabii tesadüfen olmuş olsaydı zaten evrimcilerin demiş olduğu gibi. Birincisi bu kese dışarıdan, içeriden, rahimden dışarıya doğru açılmazdı. İkincisi bu canlı Avustralya'da değil de daha farklı bir bölgede yaşayıp hayatını sürdüremezdi. Bunların çok akıllı ve şuurlu bir şekilde yapıldığını ve bunu bir yapanın olduğunu biliyoruz inşallah. Allah çok kusursuz bir şekilde bu canlıyı da yaratmış.
İnşallah. Bir de Allah korusun, tesadüf diye bir şey olmuş olsaydı yani çok çekilmez bir şey olurdu. Allah korusun. Allah'ın varlığını bilmek gerçekten insana mutluluk ve gerçekten sevinç veriyor. Çünkü her olayı Allah çok hikmetli şekilde yaratıyor. İşte bahsettiğimiz iman hakikatleri de dahil olmak üzere. Değil mi? Maşallah. Allah bir kader yaratıyor. O kaderde Allah katında her şey olup bitmiş oluyor. Ve biz o kaderi seyrediyoruz inşallah. Ve Allah en güzelini yarattığını bilip hikmet gözüyle bakmayı dua ediyoruz. Hocamız onu söylemişti. Olaylara hikmet gözüyle bakmak önemlidir dedi inşallah. Dolayısıyla tesadüf inanılmaz bir kaosu da beraberinde getirir. Zaten biz de görmüş oluyoruz değil mi? Evet. Dünyada yaşanan savaşların tamamı bu tesadüf safsatasına inanan insanların, değil mi? Darwinizme, materyalizme inanan insanların hep bir üste çıkma çabasıyla oluşan olaylardı inşallah. Evet, inşallah.
Zaten bu evrimci düşünceler de ben hep ona dikkat çekiyorum. Mesela onu hani ne olduğunu bilmeyip de onu savunan insanlar böyle zor durumlarında hep duyuyorsun mesela ağızlarından. Hep o kelimeyi duyuyorsundur yani. Hep Allah'a böyle bir istek olur ve Allah'tan bir şey isterler. İşte Allah'ım yardım et, işte Allah'ım sen bana yardımcı ol diye. Oysa sorduğun zaman her şeyin tesadüf olduğuna inanıyor. Ama neden zor durumda kaldığın zaman Allah'a şükrediyorsun?
Tabii.
Demek ki Allah var.
Tabii.
İnsanların zaten bir yere, biz aciz insanlarız ve bir yere sığınmamız gerekiyor. Ve bu yer dediğimiz de daha doğrusu yani bir zata sığınmamız lazım. O da Allah'tır. Yani bizi koruyan, kollayan, sürekli her an kontrol altında tutan Allah'tır. O yüzden dolayı yani buna zor zamanda değil, her zaman Allah'a şükredip
İnşallah.
Ve her zaman Allah'ın varlığını ve yarattıklarını işte iman hakikatleriyle görüyoruz. Allah'ın nasıl mucizevi bütün canlıları yarattığını görüyoruz. Bunları görüp daha çok iman etmemiz lazım. İnkar etmek yerine inşallah.
İnşallah.
inşallah.
İnşallah.
Bir videomuz var balıklarla ilgili. Denizin içinde yaşayan balıklarımızla ilgili de bir video var. Hayalet balık diye bir video şeklinde. Evet, dünyanın en ilginç canlıların biri olarak kabul edilen bu balıklar tamamen şeffaf bir başa sahip. Başının içi jölesi bir sıvı ile dolu bu balıkların. Adeta uçak kokpiti gibi ne benzeyen bir şekilde düşünelim yani bunu. İçi tamamen görülebilir netlikte. Resmen net şekilde balığın içini görebiliyoruz. Yani çok açık şekilde yani. İlginç olan diğer bir özelliği ise başının üst kısmında floresan yeşil renkli iki kürenin balığın gözlerinin olması.
Bunlar gözleri.
Evet. İlk bakışta ağzının hemen üstündeki iki çıkıntının göz olduğu anlaşılsa da...
Bunlar burun dedi.
Evet. Bilim adamları bunların bir nevi burun özelliği taşıyan organ olduğunu açıklıyor.
Normalde göz olarak. Evet, ben onu göz olarak. Baktığımda göz zannediyordum. Yani.
Maşallah.
Maşallah. Yeşil küre şeklindeki gözler son derece hassas. 360 derece görüş gücüne sahip bu gözleriyle. Derin sularda yaşayan bu balıklar 800 ile 1000 metre derinlikte yaşıyorlar. Gözlerinin yukarı doğru olması ona yukarıdan geçen bütün canlıların rahatlıkla görmesini sağlıyor.
Çok.
Evet. Yani, ayrıca gözlerini ileriye görebilecek doğrultuya da çevirebilmekte. Yani her şekilde gözlerini döndürebiliyor. Görüş açısı çok büyük. 360 derece yani çok tam görebiliyor.
Maşallah. Arkasını maşallah. Daha görebiliyor gözü.
Bu balığın varlığı ilk olarak 1939 yılında kabul edilmiş. Ancak hiç canlı örneğine rastlanmamış bu balığında.
Maşallah.
Üstündeki kafasının üzerindeki yapı şeffaf olmasa evet. Bu gözler bir işe yaramaz.
Evet. 2009 yılında da ilk defa görüntüsü filme alındığında ilginç görünümüyle bilim dünyasının bir kere daha hayrete düşürdüğü hayalet balık olarak adlandırılarak geçiyor.
Maşallah.
Yani 1939'dan beri bu balık hiç denizde görülmemiş. 2009'da videosunu hazırlıyorlar bulup. Çok mükemmel Allah'ın sanatı var burada. Yani resmen beyninin içi bir kol, yani uçağa benzetmişler. İçi tamamen detaylı olarak gözüküyor. 360 derece görüş açısı mükemmel bir şey. 360 derece çok büyük bir açı.
İşte Allah bize demek ki burada hep söylüyoruz. Allah'ın onu demesiyle olduğunu çok net görüyoruz. Evet. Sadece bu canlı, bu balık türünde belki de çoğu insanın ilk kez gördüğü bir şey bu şu anda bu canlı. İlk kez gördüğümüz, ilk kez izlediğimiz bir şey. Allah'ın işte ol demesiyle olduğunu görüyoruz. Demek ki bizim kaplı bir şekilde yani görünmeyen şekilde değil de bu şekilde içimizi gören bir şekilde de olabilirdik. Ama Allah'ın dilemesiyle her şeyin var olduğunu, bakın hani nasıl kapalı balıklar, diğer balıkların türü farklıysa bu da balık diye geçiyor. Ama tamamen farklı. Hem görünüm yapısıyla hem özellik yapısıyla. İşte Allah bunlara bize çok güzel gösteriyor inşallah.
Allah'ın isteseydi insan vücudunu da içine gösterirdi, saydam yapardı derisini. Yani buradan bunu da anlayabiliyoruz. O hayvanda hem kapalı gözükmeyene var. Bu hayvanda da tamamen bütün beyin fonksiyonları, her şey gözüküyor. Kafatasının içindeki her şey görünebiliyor. İnsanda da o şekilde olabilirdi.
Yani hangi mutasyon karar vermiş ki? İşte göz evet. Yapacağız oraya, iki tane yukarı doğru olacak. Çünkü ben işte bu dip balığı, dip balığı olduğu için yukarıyı görmesi lazım. İleriyi gören bir göz bunun işine yaramaz çünkü kafasını kaldırması gerekiyor sürekli.
Ve onunla ileriyi de görebiliyor. Tekrar o mercek oynuyor, ileriyi de görüyor.
Artı kafasının üstünde şeffaf bir yapı var. Evet. Mutasyon onların iddiasına göre hem göz yapıyor hem de o şeffaf yapıyı oluşturuyor. Evet. Mesela büyük ihtimal oradaki hücrelerin çekirdeği yoktur çünkü... gözde aynı yapıyor biz rastlıyoruz. Evet. Gözün ön kısmında ki hücrelerin çekirdeğini atıyor. Çünkü çekirdeği olsa önümüzü göremeyiz. Dolayısıyla şeffaf hücre haline geliyor. Oradaki hücreler de büyük ihtimalle öyledir. Ve hani bunu hangi mutasyon karar veriyor? Bunu sormamız gerekiyor.
Ya bu işte iman hakikatleri gerçekten dediğimiz gibi insanlara çok daha fazla hani belki göremeyen, belki o anlamda bakamayan insanlara da bu yönde görmelerini sağlıyor. Ve insanları daha çok Allah'a yakınlaşmalarına vesile oluyor. Çünkü Allah bunları yaratmaya da bilirdi. Bu iman hakikatlerini bize göstermeye de bilirdi. Hani biz bunlar var diye inanıyoruz değil. Ama Allah bunları da bize delil ve ispat olarak gösteriyor ki insanlar daha güzel bir şekilde hani Allah'a iman edebilsinler. Akıllarında mesela bunları gören insan aklında kesinlikle bir soru işareti kalmaz. Çünkü Allah hem Kur'an'da bildiriyor hem de bize örneklerini canlı ve kanlı şekilde gösteriyor. Etrafımızda baktığımız her şeyde bunu çok net görüyoruz. Bu da işte Allah'ın insanlara vermiş olduğu güzel lütuflardan bir tanesi. Yani hem ispatıyla delille, yani ben Allah'a inanıyorum diyen insan, ben Kur'an'a inanıyorum diyen insan, Allah her zaman yanındadır işte. Tabii. Bu şekilde ispatlarıyla. Ama evrimde ne görüyoruz mesela? Onlar o düşünceyi savunsalar da Allah hiçbir şekilde onlara ne bir ispatını veriyor, ne savunabilecekleri bir şeyini veriyor. Çünkü öyle bir şey olmadığı için. Maşallah. Onlar Allah'ın yaratma sanatına karşı geldikleri için kendilerince.
Evet.
İnşallah. O yüzden dolayı da Allah bu şekilde onlara ne yardımcı oluyor, ne de herhangi bir şekilde onların bu düşüncelerindeki ispatlarını gösteriyor. Tamamen aksine Kur'an'a ve Allah'a inanıyorum diyen insan, iman hakikatlerini Allah vermiş insanlara görmeleri için daha net bir şekilde gösteriyor.
Tabii. Mesela biraz önce balıktan bahsettik. 2009 yılında ilk kez görüntüleniyor değil mi? Ondan önce hiçbir bilgisi yok insanların. Bakın Allah ayette Nas suresi 8. ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara binmeniz ve süs onlara binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkepleri yarattı. Ve daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır diyor Cenab-ı Allah.
Araba, uçak.
Değil mi? Maşallah. Ya bilmediğimiz daha neleri yaratmaktadır.
İnşallah.
Allah elhamdülillah. Hakikaten de öyle, mesela bu canlıyı daha önce hiç kimse görmemiş olabilir. Ki nitekim bilim adamları da 1939'da değil mi keşfediyor? 2009'da ilk kez görüntüleniyor mesela.
Evet, onun zaten onların bakıyoruz iman hakikatlerinin daha net anlaşılmasının da son zamanlarda, son yıllarda olduğunu görüyoruz artık. Yani son 20-30 yılda inanılmaz bilimin gelişme gösterdiğini görüyoruz. Son zamanlarda bu iman hakikatlerinin ortaya çıktığını, farklı canlı türlerinin ortaya çıktığını ve olayların farklı olduğunu. Mesela bu kök hücre olayı, dün bahsettiğimiz son yıllarda olan bir şey. Yani baktığımız zaman bilim adına son zamanlarda çok büyük atılımlar ve adımlar oluyor. Bunu da zaten Allah bize bildiriyor. Yani ahir zamanda yaşayacağımız zamanda bilim ve teknolojinin inanılmaz derecede gelişeceğini ve insanlara fayda sağlayacağını Allah zaten bizlere bildirmiş. Bu da işte bize ahir zamanda olduğumuzu gösteriyor. Ahir zamanda olduğumuz demek de bizim Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın demek ki zuhur ettiğini, Peygamber Efendimiz'in bize dediği gibi, müjdeleyin dediği gibi, bizim de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı müjdelememiz gerekiyor. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların tamamen iyiliğine ve güzelliğine dünya hayatında gelişmeler ve yenilikler yapacak inşallah. Bu yüzden de biz sürekli Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı anlatıyoruz burada. Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi müjdeleyin diyor. Biz de aynı şekilde bunları müjdeliyoruz. Ve sadece biz değil, bunu tüm İslam alimleri de kabul etmişler. Büyük İslam alimleri. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağını, onun dönemlerinde neler yaşanacağını, neler olacağına dair bütün büyük İslam alimleri de bahsetmişler. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü insanlara bunun anlatılması ve aktarılması gerekiyor. Zamanın bilincine varılması gerekiyor. Peygamber Efendimiz zamanından beri Hazreti Mehdi Aleyhisselam sorulmuyor. Çünkü sahabe bile Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı soruyor. Diyor ki işte nerede olacak, hangi şehirde çıkacak. Yani bu işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dönemin ne kadar güzel ve büyük bir dönem olduğunu gösteriyor. Çünkü sahabenin Peygamber Efendimiz'e Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı sorması, onunla ilgili bilgi almak istemesi, nerede yaşayacağını, nerede neler yapacağını, ne zaman çıkacağını sorması çok büyük bir nimet. İşte biz de şu anda bu güzel zaman içindeyiz. Yani bundan 1400 sene önceki insanların hepsi bu zamanda olmak istiyorlardı. Bu yola kadar gelen insanlar. Ama bu zamanda Allah'ın kaderi bu şekilde yapması sonucunda bu zamana denk geldi ve biz de şimdi bunları görüyoruz. Bunun belirtileri de var. Mesela ben şimdi çok büyük bir İslam alimlerinden bir tanesinden bahsedeceğim. Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri çok güzel bir Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili açıklamalar yapmış ve buna inanan kardeşlerimiz de baktığımız zaman Hazreti Süleyman Hazretlerine inanan kardeşlerimiz de baktığımız zaman çok böyle nezih, çok samimi, gerçekten çok değerli Müslüman kardeşlerimiz onlarda ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan Süleyman Hazretleri çok fazla detaylı bahsetmiş. Biraz ondan bahsedelim. O da yani çok büyük İslam alimlerinden, mübarek insanlardan. O da bahsetmiş. Biraz ondan bahsedelim. Hazreti Mehdi hakkında Vaki Hadis-i Şeriflerde Vahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sırran, yani gizlice haber sadır olmuştur. Meydana gelmiştir yani. Ancak anahtarı kimde ise o açar ve işin hakikatini o anlar. Başkası anlamaz. Herkes anlasa sır zahir olur. Usule muhalif gelir. Yani zamanın sahibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in varisi perdeyi kim açarsa ancak o anlar. Nuzul-i İsa Aleyhisselam'daki sır da böyle. Allah dostluğunun rütbesindeki büyüklükleri, nispetinde halleri ve sırları kapalıdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bizim usulümüz üzere gelecek. Şimdi o devirdeyiz. İşte çok büyük İslam alimlerinden dediğimiz gibi çok değerli bir İslam alimi, mübarek bir İslam alimi. O da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili açıklamasında belirtmiş. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın öneminden ve gizliliğinden de bahsetmiş. Hani insanların bunu herkesin görmeyeceğinden. Çünkü herkes görse o zaman bu dönemin de bir anlamı olmazdı. Zamanın da olmazdı. Ama işte olaylar ve yaşanan, gerçekleşen dünyadaki olan olaylarda insanların bunu görmesine vesile oluyor. Yani şu anda yaşadığımız depremler, seller, fırtınalar, ekonomik durumlar, işte savaşlar, hepsi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğinin ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında olduğumuzun, ahir zamanda olduğumuzun göstergesi. Bu yüzden dolayı da bu dönemde Peygamber Efendimiz'in de dilediği gibi, bizlerden istediği gibi bizim de bunları müjdelememiz gerekiyor. Sürekli anlatmamız gerekiyor. Zaten görüyoruz da yani olan olayların, anlatılan olayların gerçekleşmesiyle biz bu zamanda olduğumuzu görüyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz bize bahsetmiş hadislerinde.
Bir anlatmış. De, evet, çok o kadar detay veriyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O anı yaşıyoruz zaten inşallah.
İnşallah.
Yani bir daha o olaylar olmayacak.
Tabii. Tek örnek zaten verilen, Peygamber Efendimiz'in verdiği örnekler tek örnekler. Bunlara da baktığımız zaman da olayların tek ve gerçekten böyle Peygamber Efendimiz'in anlattığı gibi hep böyle tek olay olduğunu ve çok büyük olaylar olduğunu, dünyada yankı uyardığını görüyoruz. Yani sadece tek bir bölgeye de değil, bütün dünyada etkisi görülüyor çıkan olayların mesela. İşte bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde olduğumuzu çok net şekilde gösteriyor. Çünkü 200 tane alamet veriyor. Şu an mesela bu devirde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı inkar eden, gelmeyeceğine dair sesler çıkmaya başladı dünyada. İşte bu da aslında çok güzel bir durum. Çünkü bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden. Demek ki biz bu inkarlar olduğuna göre, demek ki buradan da anlıyoruz ki yine ahir zamandayız ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam dönemindeyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor zaten, insanlar diyor kabul etmeyecekler ya da geleceğine inanmayacaklar ya da gelmesinden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın umut kesmiş olacaklar. İşte o zaman diyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek. Bunun şu anda inkar edenlerin olması da bize bunu gösteriyor şu anda İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın olduğunu.
İnşallah. Allah'ın izniyle Peygamberimizin müjdelediği Mehdiyet çağındayız ve bunu hadislerden de çok iyi şekilde anlayabiliyoruz. Peygamberimizin hadislerinden olsun, İslam alimleri olsun, çok detaylı olarak Peygamberimiz son 30 yıl içinde bütün olacak olayları çok detay olarak insanlara anlatmış. Yani aklı şuuru olan hiçbir insanın bunu anlamaması mümkün değil insanların.
Maşallah.
Evet. Biz burada her gün detaylı olarak anlatıyoruz geliş alametlerini. Bir geliş alameti de Hazreti Mehdi'nin Allah'ın açıkça inkar edilmesi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden olduğudur. Bununla ilgili bir slaytımız var. Allah'ın açıkça inkar edilmesi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Peygamberimizin hadisini okuyorum inşallah. Alenen ve apaçık Allah-u Teala inkar edilinceye kadar Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmez. Bu hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam öncesinde insanların büyük bir bölümünün inançsız ya da ateist olacağını ve ayrıca onların da bu inkarlarını basın yoluyla herkese göstererek açıkça ilan edeceklerini işaret edilmektedir. Günümüzde bu durum o derece açık hale gelmiştir ki Allah'ı inkar eden sözde modernlik ve çağdaşlık isimli altında itibar görmekte, halk bir yönde teşvik edilmekte. Allah'ı tenzih ederiz. Bazı gazete küpürlerinde çıkan yazılardan okumak istiyoruz. Bakalım. Gazete küpürlerimiz. Londra'ya ateist otobüs. Ateist sloganları otobüste yolculuk ediyorlar. Avrupa Kilisesi'nin yolu unutuldu. Yani insanlarda bir Allah'a inanmama, daha çok yani evrime inanma oluşacağını insanlarda önceden. Hazreti Mehdi döneminde de tekrar herkesin daha çok inançlı olacağı, Müslüman olacağından bahsediyor.
İnşallah. Zaten insanların inkar etmeye başladığı zaman işte bunlar da zaten hep işte hani bu zamanda olayların hani bu kadar sık sık arka arkaya gerçekleşiyor olması, Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi olaylar hep arka arkaya geliyor ve peş peşe geliyor ve aynı zamanda geliyor, aynı dönemde geliyor. Bu da işte bize bu dönemde yaşadığımızı gösteriyor. Çünkü bu olaylar kopuk kopuk değil, işte 100 senede bir yaşanmıyor ya da 50 senede bir yaşanmıyor. Aksine birbirini izleyen peş peşe yıllar içinde yaşanmaya başlıyor. Bu da işte bize bu dönemde olduğumuzu gösteriyor. Çünkü bunların tesadüf olması mümkün değil yani. Evet, bu kadar olayına gerçekleşmesi, yaşanması. O yüzden bu dönemde olduğumuzu net bir şekilde anlıyoruz.
Ya artık öyle bir şey oluşmuş ki insanlar yani dinden uzaklaştırıyorlar. Yani modernlik olarak, çağdaşlık olarak görüyorlar. Dine yakınsan mesela diyor ki modern değilsin, çağdaş değilsin, fakir insan dinine daha yakındır, zengin insan değildir. Bu şekilde bir görüş oluşturdular insanlarda ama aslında böyle bir şey yok. Yani ne fakirlik ne zenginlik Allah'a yaklaşmayla alakalı bir durum değil.
Maşallah. Evet, Üstad Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyuruyor, diyor ki insan diyor kainatı kendi aynesiyle görür diyor. Yani adamın içi nasılsa dışarıyı öyle görür diyor. Yani elem, keder, üzüntü içindedir. Bakar diyor herkes öyle. Sevinç içindedir, mutludur. Bakar herkes öyle görür diyor. Takvadır diyor. Cenab-ı Allah'a çok yakındır diyor. Herkesi ve her şeyi öyle görür diyor. Şimdi ahir zaman en büyük alametlerinden bir tanesi öyledir. Ahir zaman alametleri inkar edilecek gibi değil. Yani çok açık, çok aşikar. Ama adamın içi pis, içi kötü. Mesela müşrikler için Cenab-ı Allah pistirler diyor. Bak pis adam pis görüyor, çirkin görüyor. Öyle olduğu için değil, pis ve çirkin olduğu için değil, Cenab-ı Allah ona içi pis olduğu için öyle gösteriyor. Ona yapacak bir şey yok. Çünkü hakikaten çok şaşırtıcıdır. Bu kadar çok alamet gerçekleşmiş olmasına rağmen adam sanki bunlar hiç olmamış gibi davranıyor. Şimdi bu olacak şey mi? Yani bizim bu evrimci kafanın iddialarına veya anlattıklarına çok benziyor yaptıkları. Canlıların sahip olduğu özellikler alenidir, aşikardır. Sonsuz bir aklın eseri olduğu çok açıktır. Şimdi bakar bakmaz görüyor değil mi inananlar? Hiç şüphe olmadan, hiç kuşkuya düşmeden. Ahir zaman alametleri de böyle. Çok açık. Yani öyle zorlanacak, efendim böyle saatlerce düşünülüp de kafayı böyle iki elin arasına koyup ya nasıl göreceğiz biz bu alametleri diyeceğimiz bir şey yok ya artık ortada. El insaf yani. Değil mi? O kadar aşikar. Ama her ikisinde de aynı şeyi görüyoruz. Cenab-ı Allah bazı nasipsizlere diyor Şeyh Nazım Hazretleri hocamız, güzeller güzeli, nasipsiz onlar işte, nasibi yok. Bu kadar aleni olmasına rağmen, bu kadar aşikar olmasına rağmen Cenab-ı Allah ona o güzelliği yaşatmıyor. Niye? Çünkü pis. Çünkü Allah'ı haşa inkar ediyor. Sen bakma onun öyle görüntüsünün Müslümanvari bir görüntü olmasına veya dini kisveyi kisve altında bir kıyafetinin görüntüsünün veya söylemlerinin dini konuları tenzih ederim olmasına sen bakma. Cenab-ı Allah onun içini bilir. Cenab-ı Allah onun içini bildiği için şeytanın Allah'a sınırı nutuk verip konuşulan Cenab-ı Allah'tır diyor. Cenab-ı Allah adamı içine göre konuşturur. İçi nasılsa konuşması da öyledir. Hatta Cenab-ı Allah diyor ağızlarından taşmaktadır diyor. Ama diyor içlerindeki kin ve öfke müminlere karşı olan daha da büyüktür diyor. Yani içinde ne varsa o onu anlatır adam. Biz bir adamın samimi olduğunu nereden anlıyoruz? Kur'an'a dayalı, hadis-i şeriflere dayalı, İslam alimlerin açıklamalarına dayalı konuşmalarından anlarız. Güzel konuşur, güzel bakar, böyle ağzından nur saçılır samimi adamın. Karşı tarafta da etki meydana gelir. Bak her ne anlatırsa anlatsın, samimi olduğu için, güzel ve doğru olduğu için karşı tarafta da etki meydana gelir. Öbürüne bakarsın o pisliğe, hocamız onu söylüyor, o domuzun pis yerine gider, böyle orada yaşar, orayı güzel görür. Bak domuzun pis yeri, yani domuz zaten o kadar çok şey bir hayvan değil yani, değil mi? Tamam, Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir gariban hayvan ama domuzun pis yeri pistir. Kastedilen yeri herkes anlıyor. Aklı başında samimi olan bir adamın ne işi var orada ya? Pis bir ortama girer mi aklı başında biri? Bak bu giriyor. Orayı güzel görüyor. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah onu öyle gösteriyor. Şeytan Allah sınırı küfrü, fıskı, isyanı çirkin gösterdik diyor Cenab-ı Allah. Kime? Samimi olan müminlere.
samimi olan müminler, ahir zamandaki müminleri kastediyorum, küfürden, fısıktan ve isyandan nefret eder, uzak durur. Nasıl uzak durur? Kur'an'a sarılarak uzak durur. Hadis-i şeriflere sarılarak uzak durur. İslam alimlerimizin açıklamalarına sarılarak uzak durur. Peki bunları terk eden, inkar eden, uzak duran tiplere baktığımızda ne görüyoruz? İşte ağızlarından pislik akıyor. Ne diyor? Ahir zamandayız ama diyor gelmeyecek diyor Mehdi Aleyhisselam. Ya kardeşim, Kur'an'da birçok ayet işaret ediyor, çok açık. Hazreti İsa gelmeyecek diyor, ayet var. Cenab-ı Allah gelecek diyor, sen gelmeyecek diyorsun. Sonra dönüyorsun diyorsun ki ben Allah'a inanıyorum, ibadet ediyorum, ehli sünnetim diyorsun. E Peygamber Efendimiz Mehdi gelecek diyor. Sen diyorsun gelmeyecek diyorsun. Ama ben ehli sünnetim, Peygamber Efendimiz ne derse yaparım diyorsun. Cenab-ı Allah diyor ki onlar kitabın bir kısmına uyarlar, bir kısmına uymazlar diyor. Ayet var, Kur'an'ı kastediyor. Öyle olmaz. Kur'an'ın tamamına uyarsan Müslüman olduğundan söz etmek mümkün olur. Takva öyle olur. Nedir takva? Kur'an'ın bütün ayetlerini uygulayan kişi. Ne genişletir ne daraltır Cenab-ı Allah'ın sınırlarını. Sınır neyse odur. Sen ne yapıyorsun? Ben kafama göre diyor. Kafaya göre ibadet olur mu? Kafaya göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri şerh edilir mi? Kafaya göre. Senin kafana ihtiyaç yok. Öyle bir şey yok. Sen kendi kafana göre ne yaparsan yap. Ama insanları aldatmayacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Bunun çok büyük vebali var. Bunu hem dünyada görürsün hem ahirette görürsün. Cenab-ı Allah'ın vaadi var. Doğrusu hocamızın söylediğidir. Mehdi Aleyhisselam haktır. Allah'ın ve Peygamber Efendimiz'in vaadi vardır. Gelecektir ahir zamanda. Gelmiştir. Zuhuratını beklemektedir. Ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin buyurduğu gibi maddiyun ve tabiyun taunu yerle bir edecek fikri çalışmalar yapmaktadır. Gerçek bu. Sen ister bunu kabul et, istersen de etme. Bunu değiştiremezsin. Yaptığın konuşmalarla, işte yaptığın çalışmalarla Mehdi'yi engelleyemezsin, önleyemezsin. Niye biliyor musun? Hocamız söyledi. Mehdiyet bir kaderdir. Takdir-i ilahiye karşı hiç kimse, sen dahil, karşı gelemezsin. Bunu herkes böyle bilecek inşallah.
Bir video var şimdi alametlerle ilgili. İzleyip sonra devam edelim.
İnşallah. İnşallah.
Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı, 1986 yılında, yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi. 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Kabe baskını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında, yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400 yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız, hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı, dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Şimdi o vatandaş zaten bizim videoları seyrediyordur. İlgili kişiler kendilerini bilir. Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyenlere işte cevap. Yani sen Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyorsun ama kainat öyle demiyor ki.
Kader öyle demiyor.
Kader öyle buyurmuyor. Evet, Cenab-ı Hak takdir-i ilahi bize bunu böyle senin dediğin göstermiyor ki. Bak aynı evrimci kafa. Evrimciler tesadüf diyor. Biz kainata bakıyoruz canlı cansız her şeye. Tesadüf görmüyoruz. Mutlak bir yaratılış görüyoruz. Hakikat budur. Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyorlar. Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine ve olaylara bakıyoruz. Hiç de öyle değil. Niye atıyorsun? Neden yalan söylüyorsun? O zaman içine bakacağız işte. Yani yalan söyleyen adamın içine bakacaksın. O zaman hakikati orada görürsün. Evrimciler Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin buyurduğu gibi sofestai diyor. Bunlar diyor Allah'ı inkar etmek için böyle söylüyorlar diyor. Tesadüfi o yüzden söylüyorlar diyor. Bu öbür ekipte Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyenlerin de asıl amacı odur. Adam Allah'a inanmıyor ki. Ya Allah'a inanan biri diyebilir mi ya böyle bir şey? Hazreti İsa gelmeyecek diyebilir mi haşa?
Haşa.
Hem Allah'a inanacaksın hem onun kitabına inanacaksın. Sonra da kalkıp diyeceksin ki hayır Hazreti İsa gelmiyor diyeceksin. Ya ayet var. Cenab-ı Allah'ın buyurduğu ayetler var. Nasıl olacak?
Biz sana mı inanacağız, ona mı inanacağız? Sormayız bile. Doğrudan Cenab-ı Allah'ın dediğine inanırız. Seni hiç kimse kale almaz. Ama bu yaptığından vazgeçerse ne âlâ? Yani yanlışını görür, vazgeçerse seviniriz onun adına. Hem dünyası adına hem ahiret adına. Çünkü yapmakta oldukları gerçekten pek kötüdür diyor Cenab-ı Allah. Çirkindir diyor, pistir diyor yaptıkları şeyler. Bir şey Kur'an'a ve hadis-i şeriflere uygun değilse ve yapılıyorsa pistir, çirkindir. Kur'an'a uygun olacak. İslam'ın güzel ahlakına uygun olacak. Hadis-i şeriflere uygun olacak. İslam alimlerinin açıklamalarına uygun olacak. Tamam. İnşallah.
Zaten Peygamber Efendimiz mesela videonun başında da söyledi. Peygamber Efendimiz'in çok güzel sözü var. Diyor ki olaylar tesbih tanesi gibi söylüyor. Yani tesbihin taneleri gibi peş peşe gelecek diye. Yani tesbihin taneleri nasıl peş peşedir? Arada hiçbir şekilde bir şey yoktur ve arka arkaya gelir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru da öyle olacak diyor. Yani bu olaylar, anlatılan olaylar, Kur'an'da hadislerde geçen olaylar, Peygamberimizin hadisleri de belirttiği olaylar böyle peş peşe ve arka arkaya gelen olaylar. Ve tesbih tanesi bir gerçekten. Tek tek gerçekleşiyor hiçbir şekilde aksamadan, hiçbir şekilde durmadan, duraksamadan. İşte insanlara genelde soruyorsunuz, inançlı mısın diyorsun. Evet inançlıyım diyor. Allah'a inanıyor musun? Evet inanıyorum diyor mesela. Ondan sonra Allah'ın dilediklerini yapıyor musun? Evet yapıyorum diyor. O zaman diyorsun Allah'ın sözünü de biliyorsundur diyorsun. Evet biliyorum diyor. Hazreti Mehdi ile Hazreti İsa gelecek diyorsun. Yok ona inanmıyorum diyor. İşte orada kendileriyle çelişkiye düşüyorlar. Yani
bir kısım insanlar.
Bir kısım insanlar için söylüyoruz. Hani zaten onlar kendilerini biliyorlar. Evet. Gerçek müminler, şu an bizi izleyenler zaten alınmazlar muhakkak üstlerine. Çünkü bizim o dediğimiz insanlar farklı. Onlar da kendilerini bildikleri için yani bu şekilde söylüyorlar. Ama sen Allah'ın tek bir sözünü daha inkar edersen Allah'ı inkar etmişsindir. Yani bunun için mesela atıyorum 5 şey var yapman gereken. Ama sen 4'ünü yapıyorsun, 1'ini yapmıyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum diyorsun. Bitti. İnkar ettin Allah'ı sen. Yani sen 4'ünü yapıyor olmanın hiçbir anlamı yok o saatten sonra. Çünkü sen Allah'ın sözünü inkar ediyorsun. Peygamber Efendimiz'in sözlerini inkar ediyorsun. Ve bu zaman sen diyemezsin ben gerçek Müslümanım, gerçek müminim diyemezsin. Çünkü çok açık şekilde söylemiş. Yani bu bir hurafe değil, bir kulaktan dolma bilgi değil. Yani Peygamber Efendimiz ta o zamandan müjdeliyor. Yani hani Peygamber Efendimiz'den sonra çıkan bir olay da değil. Zaten Allah Peygamber Efendimiz'e müjdelemesini söylüyor. Peygamber Efendimiz daha kendi zamanında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı müjdeliyor. Ve bu demek ki o zamandan beri müjdelenen bir şeyse demek ki bu çok önemli bir olay. Yani bu üstü kapanmaya çalışılacak bir olay değil. Ha şöyle bir şey var zaten. Üstünü kapamaya çalışsalar da kapayamazlar inşallah. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam zaten kaderi bu şekilde dünya yaşayacak.
Zaten kader Hazreti Mehdi yeryüzünde adamlar Hazreti Mehdi gelmeyecek. Bu çok enteresan. Hazreti Mehdi, Hazreti İsa yeryüzünde zaten şu anda. Onlar gelmeyecek diyorlar. Yani ısrar etmeye gerek yok. Geldiler.
Yani bir de nereden insan görüyorsun ki gelmeyecek diyorsun. Olaylardan bahsediliyor. Yaşanacak olaylardan anlatılıyor. Her şey detaylı bilgilendiriliyor. Allah hani insanların bilgilenmesi için her şeyi detay vermiş. Maşallah. Peygamber Efendimiz çok detaylı anlatmış. Hani diyebilirdi de detay vermeyebilirdi de Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelecek denirdi ama detay verilmeyebilirdi de evet, oysa hepsi veriliyor.
Tabii. Maşallah biz Kur'an-ı Kerim'de hep mucizeleri görüyoruz. Allah bize hep mucizeleri gösteriyor. Bakın şeytandan Allah'a sığınırım. Enam suresi 25. ayette onlardan seni dinleyenler vardır diyor Cenab-ı Allah. Oysa biz onu kavrayıp anlamalarına bir engel olarak kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarına bir ağırlık kıldık. Onlar hangi apaçık belgeyi görseler yine ona inanmazlar. Öyle ki o inkar edenler sana geldiklerinde seninle tartışmaya girerek bu öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değildir derler. Bakın elhamdülillah Cenab-ı Allah bize 1400 sene önce indirdiği Kur'an-ı Kerim'de bakın 1400 sene sonra biz bu karakteri yine görmüş oluyoruz değil mi? İşte bu bir mucize zaten Allah'ın bize gösterdiği düşünen insanlar için şeytanın olasılığının onda bir ayet vardır diyor. İşte ayeti görmüş oluyoruz inşallah. Hakikaten de delilleri değil mi hocamızın vesilesiyle delilleri apaçık delilleri mesela öne sürüyoruz. Yine de mesela inat ediyorlar, ayak diretiyorlar. Halbuki samimi bakıldığında her şey çok açık ve nettir inşallah.
1979-80'den önce hiç böyle bir şey rastlanmıyor bir tane bile.
Tabii.
Ne oluyorsa 1979'dan sonra bir değil, üç değil, on değil, 200 tane olay arka arkaya gelmesi. Bunda bir gariplik var yani. Bakan adam, zihni olan, aklı olan, bir şuurlu olan birisi der ki bir şey oluyor yani burada.
Bir olay var ya. Yani.
Bir olay var ya. Yani. Niye öncesinde olmamış? Yani. 1950'de niye olmamış? 40'da niye olmamış? Peygamberimiz 1400 yıl sonra dediği için yani 1979 ve 80'den itibaren başlayacağını söylüyor ve olaylar da o zaman başlamaya devam ediyor.
İşte bizim de yapmamız gereken bu şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam, hani sadece biz burada değil, normalde de bizi izleyenler, gerçek mümin olanlar, yani gerçek Müslümanım diyen insanların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı sürekli müjdelemesi lazım. Çünkü o zaman işte bu deccal düşünceyi, evrimci düşünce zaten Allah'ın izniyle silindi ama tamamen yok edip ortadan kaldırmış olursunuz ve peygamberimizin müjdelediği bir şeyi yaparsınız. Yani bu da Müslümanın yapması gereken bir şey, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı müjdelemek. Bizim de bunu bu şekilde görüp bu şekilde uygulamamız gerekiyor. İnsanlara anlatmamız gerekiyor. Bilmeyen insanlara anlatmamız gerekiyor. Çünkü çoğu insan Kur'an'a mesela bakan insanlar var ama birkaç kısım mesela insan bilmez. Kur'an'dan haberdar olmaz. Peygamberin sözlerinden haberdar olmaz. Hani hiç belki bunu duymamıştır, bilmemiştir. Ama bunu anlatarak peygamberimizin de söylediği gibi müjdelememiz gerekiyor. Bizim bunları hani yapmamız için Allah zaten bizlere konuşma, düşünme yeteneğini de vermiş. Bizim bunları insanlara aktarmamız gerekiyor. O yüzden bu döneme farkına varıp sürekli bu dönemden bahsetmemiz, farkına varmamız. Zaten biz fark etmesek bile zaman yaşanıyor da. Ama bizim yine de daha çok dediğimiz gibi derin düşünerek ve gerçek imanla bakmamız gerekiyor. Bugün de güzel sohbetimizin sonuna geldik inşallah. Saat 17'de Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programı canlı olarak A9 TV ve Harun Yahya TV'den canlı olarak yayınlanacak. Herkese iyi günler diliyoruz.